Hardware Plus'tan herkese selamlar.
Selamlar arkadaşlar.
Bu sefer Cuma raporunda hem farklı bir saatte hem YouTube dışında platformlarda karşınızdayız. Zorunlu hem de canlı olarak karşınızdayız.
Zorunlu olarak bir de.
Evet.
Yani mecburen diyorum. Zorunlu demeyeyim de mecburen diyelim. Yani evet, ne kadar eş anlamlı kelimeler olsa da yani baktığımızda sonuç olarak biraz zorunlu olarak YouTube'da yapamıyoruz. Çünkü ne oldu? Anlat.
Şöyle ki YouTube'dan bize bir ihtar dediğimiz durum geldi. Bunun sebebi de daha önce bizzat hatta benim çekmiş olduğum bir Vest videosu.
Abi en sonuncusu da benimkisi galiba. Huawei'ye G-Box yüklemekte.
Ya işte orada zaten hani özellikle en azından YouTube'un ihtarının o video benim video üzerinden olduğunu biliyoruz. En azından YouTube'un bize verdiği ihtardaki açıklama bu. Bu yüzden dedi ki Hacı abi sen bir hafta boyunca video yükleyemezsin, video yayınlayamazsın, paylaşım yapamazsın, bir diğer yandan canlı yayınlara giremezsin.
Sadece işte videolara gelen, stüdyo üzerinden videolara gelen yorumlara cevap verebiliyoruz.
Evet,
benim yani gördüğüm o.
Videolar izlenebiliyor. Tabii şu anda yayınlanmış videolar izlenebiliyor. Ama biz oraya yeni video yükleyemiyoruz. O yüzden işte 3 gün oldu sanırım ya da 4 gün mü oldu artık? 3-4 gündür şey yapamıyoruz. Hani bir video
işte pazartesi günü.
Pazartesi akşam.
Akşam pazartesi oldu. En son videoyu pazartesi akşam yayınladık. Aynen. Salı günü patladık.
Yani salı, çarşamba, perşembe, cuma bu 4 gün boyunca herhangi bir şekilde YouTube'dan video paylaşamadık sizlerle. Bu cumartesi, pazar, pazartesi de devam edecek. Büyük ihtimalle ya pazartesi gece 12'de ya da salı günü artık tekrar paylaşımlara başlayacağız.
Evet.
Bu yüzden öyle bir durum oldu. Biz de ne yaptık tabii ki bu süreçte? En azından bayram süresince sizinle paylaşacağımız videolarımızı stokladık. Ve en azından hani cuma raporu sekteye uğramasın diyerek de dedik ki diğer platformlardan canlı yayınlarız. Ama siz şu anda bizi YouTube'dan izliyorsanız onu biz salı günü yayınladık. Hani bazı insanlar diyecektir salı günü cuma raporu mu olur? Hani cumaya salı günü gidiyoruz boş olma.
Boş geçmeyin. Şey, cuma raporu klasiği devam etsin diye.
Evet, biz de dedik bu yüzden cuma raporunu yine cuma günü çekelim. Önümüzdeki hafta cuma günü de işte Ersin abi, Eren Ersin abi ben o sıradaki internet ve müsaitlik durumuna göre kim müsait olacaksa o ikili yine canlı olarak ama bu sefer YouTube üzerinden canlı yayınımızı yapacağız. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Ama bu haftakinin durumu böyleydi ve hani açıklama kısmını geçtiğimiz için yavaştan cuma raporuna girelim bu noktada. Niye şey giriyoruz? Cuma raporuna geçiş yapmadan o kısa işte gündemi değerlendirdiğimiz deyip girişimizi de yapalım. Zaten bu haftanın en önemli olayı geçtiğimiz hafta pazar günü yaşanan seçimdi. Herkes zaten artık seçime odaklanmıştı. Onu bekliyordu. Ne olacak, ne bitecek? İşte İstanbul, Ankara ne olacak? Herhangi bir değişiklik olacak mı? Baktığımızda Türkiye genelinde bir değişiklik görüyoruz.
Tabii ki de yani çok büyük bir değişiklik görüyoruz aslında. Yani son 20 senedir AKP hükümetinde olan birçok ilin şimdi ise CHP tarafına yani muhalefet tarafına geçtiğini, belediyeler tarafında CHP'ye geçtiğini görüyoruz. Yani şunu düşünüyorum ben, uzun süre boyunca bu değişimin olmasını bakalım 5 sene boyunca CHP nasıl iyi yönde çevirecek? Yani evet kazan tamam, kazanırsın kaybedersin çok normal. Önemli olan o 5 sene içerisinde yaptığın icraatler. Şimdi uzun seneden kastettiğim 40 senedir hükümet tarafından yönetilen yerler var. CHP'nin alamadığı yerler var. Bakalım bu Adıyaman mesela.
Aynen.
Yani Adıyaman gibi bir şehirde CHP'nin almış olması çok abes gibi gözükse de demek ki insanların yavaş yavaş bir değişim istediği, bir şeylerden memnun olmasını yani memnun kalmasını istediği bir partiye oy vererek o partiyi başa getirdiğini görüyoruz burada. Bakalım ileriki dönemlerde CHP'nin sahip olduğu belediyeler nasıl şeyler yapacaklar? Önceki belediyelerden daha farklı şeyler sunarak insanları daha fazla memnun edecekler mi? Ki bunu zaten İstanbul'da ve Ankara'da gördük. İstanbul ve Ankara'ya gelince.
Bu sefer şöyle de bir fark var. Biz daha öncesinde yine hani en büyük konuşulan iki belediye Ankara ile İstanbul'un değişmemesi. Büyük şehirler için diyorum. Tabii ki İstanbul içerisinde işte Üsküdar değişti, Beykoz değişti.
Yani hatta Sancaktepe değişti, işte, Fatih değişti,
Silivri değişti, Beyoğlu değişti. Beyoğlu tarihinde ilk defa CHP belediyesi oldu vesaire. Bunların Bir diğer yandan şöyle bir durum yaşanıyordu. İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz bu 2019'dan bu yana gelen ilk 5 yıllık dönemlerinde bazı noktalarda mecliste takıldığını görüyorduk. Çünkü evet. Meclis çoğunluğu AK Parti ve MHP'ydi. Aynen. Şimdi ise ilçe bazlı da Ankara'da da işte Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu olduğu birçok yerde şeyler değişti vesaire. Yani Ankara'da da çoğunluk belediye CHP olunca Büyükşehir Belediyesi'nin şeyi de meclisi de bu sefer CHP çoğunluğuna geçti. Bazı noktalarda işte biz İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da mecliste takıldığını, bazı projelerini, bazı istediklerini meclisten geçiremediğini görüyorduk. Hatta örneğin İstanbul'da bir taksi hikayesi vardı. UKOME'den geçmiyordu. UKOME'de çoğunluk yine çünkü AK Parti ve MHP'li şeylilerdi. Neden? Bir belediye meclis üyeleriydi. Şimdi işte ilçe belediye sayısı da CHP arttırınca durum buna evrildi. Şimdi işte neler olacağını hep beraber göreceğiz. Örneğin bazı yerlerde de CHP kendi aday değiştirdiği için hani belediye kaldı ama aday artık yeni bir insana geçti. Örneğin Eskişehir'de bir değişti bildiğiniz gibi. Yıllardır hoca vardı. Şimdi artık yeni bir kadın yöneticiye geçmiş oldu. Onun ne yapacağı merak ediliyor. Bunun dışında Kadıköy'de de yine CHP geldi ama bu sefer işte Serdil Odabaşı değişti, örnek veriyorum. Hani kendim yaşadığım için eski yeniyi biliyorum. Bunun gibi değişiklikler de oldu CHP içinde. Ama nasıl bir şey olacağını da işte Eren'in dediği gibi zamanla göreceğiz. Buradaki önemli olan şey hani AK Parti kazanmış, CHP kazanmış, işte MHP kazanmış, bazı yerlerde yeniden Refah kazanmış falan filan. Bu zaten o şehirdeki insanların kendilerini kimin yönetmesi ya da ilçedeki insanların kendilerini yönetmesini isteyen insanları seçtiklerini gördük. Tamam, hatta bazı itirazlar oldu, yeniden sayımlar oldu vesaire. Bunların çoğunda durum değişmedi. Her iki taraf için.
Van'da bir şey oldu işte.
Onda da bir alındı, işte, tekrar verildi vesaire. Şu anda da yine aslında şey mazbata verildi. DEM'de seçilen belediye başkanına. Şimdi işte önemli olan şey bu süreçte işte İmamoğlu artık mecliste de çoğunluğunu elinde bulundururken geçtiğimiz 5 yıla göre çok daha üzerine koymuş lazım. Tabii ki de. Çünkü engelini görüyorduk. Mansur Yavaş Türkiye genelinde belki en sevilen, en beğenilen belediyeciydi. Hı hı. Şimdi meclis gücünü de yanına almış olacak. Bir diğer yanda hani daha fazla ilçe belediye durumu olduğu için de bununla alakalı da bir şey koordinasyonun nasıl olacağını göreceğiz. Ama benim mesela ilk geldiğimde İstanbul'a yaşadığım yer olan Zeynep Kamil'e yerleşmiştim Üsküdar. Ben ilk geldiğimde. Üsküdar'da Sinem Hanım'ın ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Çünkü hani ben bir de. Zaten o şeyde ne yaptığını gördük. Ne derler ona? Haliç'te. Hı hı. Tersane'de vesaire. Yani en azından o koca gemilerin yönetiminde çok iyi bir iş yaptığını gördük. Şimdi özellikle Üsküdar gibi bir yerde, çünkü Üsküdar hem İstanbul için en ikonik yerlerden biridir, hem daha böyle nasıl diyeyim dini duyarları daha yüksek bir ilçedir. Bir de hani birçok insan da bunu söylüyor. Benim harbiden oradaki yaşadığımda da
daha
bunu
muhafazakar
çok
sevdim.
Muhafazakardır ama bir diğer yandan hani bu Anadolu'daki işte küçük illerde bulunan komşuculuk, hani buralarda yok diyoruz ya. Evet, Üsküdar'da var o.
Kesinlikle. Ben kendim bunu bizzat yaşadım. Fatih'te vardır aynı şekilde, o var. Beyoğlu'nda zaten keza. Yani aslında ada olarak İstanbul'a baktığımız yerlerde bu komşuculuk muhabbeti çok fazla varken. Bakalım, şimdi göreceğiz. Ama ben şunu düşünüyorum. Hükümetin bu denli il kaybından sonra benim ileriki öngörüm şu. Genel seçimin öne alınması, Cumhurbaşkanı seçimi öne
öyle
alınması,
bir konuşma
erken seçim muhabbeti dönebilir gibi düşünüyorum ben. Yani bu benim kendi şahsi fikrim. Hani olur mu olmaz mı belli değil ama mesela o zaman olursa da benim aklıma şu geliyor Aydo. Sinem Hanım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oynatacaklar gibi, İmamoğlu'nu ya da Mansur'u da Cumhurbaşkanlığı'na oynatacaklar gibi. Çünkü biz şeyi gördük. Kılıçdaroğlu eğer şey yapsaydı, aday olmasaydı, CHP'nin elinin ne kadar güçlü olabildiğini biz bu seçimde görmüş olduk.
Herkes diyor hani.
Bu açık ve seçikmiş yani. Aynen öyle. Fark etmeksizin onu görmüş oluyor. Yani CHP'nin de çok daha güçlenecekmiş. Onu fark ettik. Ama genel itibariyle birçok insan memnunken, birçok insan da yani AK Parti hükümetine oy veren insanlar da takviye çıkarıp Önder Ersin abi her zaman dediği gibi, nerede yanlış yaptık? Neden bu kadar az oy aldık? Neden illeri kaybettik? Neden ilçeleri kaybettik? Şeklinde düşünüp kendilerini toparlamaları gerekiyor bir yandan da. İnsanlara güven sağlaması
gerekiyor. İşte şey içinde, yani şu an mesela her bir parti içinde farklı çıkarımlar var. İşte CHP ilk defa zaten AK Parti'nin Türkiye genelinde de oy çokluğunu almış oldu. Evet. Bunu koruması lazım kendi içinde baktığında. İnsanlar demek ki bu sefer işte bu işte Kılıçdaroğlu Özgür Özel değişimiyle, İmamoğlu'nun biraz parlamasıyla, Mansur Yavaş belediyeciliğiyle gerçekten hani biz önceden buna Eskişehir'de hoca için derdik. Özel bir belediyeciliği
adam
var diye.
Adam yaşlandı artık. Yani ben işte
o zaten yani. Devretti ki onun o devir etme hikayesi de birazcık CHP içinde sancılıydı. Ama şeye baktığımızda Türkiye genelinde de şu anda bu değişen belediyelerde de CHP'nin kendisini ispatlaması yani daha fazla mesela Aydın'da değişmedi. Özlem Çerçioğlu devam ediyor. Antalya'da aynı şekilde Muhittin Böcek'ti yanlış hatırlamıyorsam. İsmi soy ismi yanlışsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bu tarz şeylerin şey değişmediğini gördüğümüz için bunların da daha iyi bir şekilde devam etmesi lazım. Ama göreceğiz. Hani bir erken seçim muhabbeti dönüyor. Olur mu olmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Hani o artık şeylerin ne derler? Siyasilerin birazcık kararı ya da halktan gelecek tepkiye nazaran yapılacak bir şeyler ama bu süreçte baktığımızda durumlar bu şekilde ve hani bütün illere, ilçelere de hayırlı olsun diyelim ki şey de mesela Hatay'daki bence CHP'nin yine aynı şekilde adayda bence şey yapmasıyla yanlış yani. Yaptığının cevabını da halk her ne kadar çok yakın değerlerde AK Parti'ye geçmiş olması. Yani, ama zaten şeyi de anlıyoruz mesela. Özellikle Hatay'daki depremin merkez üstü ilçelere baktığında bir tanesinde tip çok rahat alıyor. Diğerlerinde CHP rahat bir şekilde almış. Ama işte büyük şehirde demek ki ilçede kendi ilçesinde hani en azından görüş olarak şeye verenler büyük şehrin bu deprem sürecinde belki öncesi de dahil olmak üzere hiçbir şey yapmadığını düşünerek bazı kesip zaten oy vermeyerek mesajını göstermiş ki olması gereken de bu bence.
Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi söyledi. Yani konuşma yaptığında dedi ki mesajınızı aldık. Bir millet, vatandaş bir ülkesine gerekli mesajı sandıkta verir dedi. Biz de dedi hükümet olarak gerekli olan mesajı aldık dedi. Yani. Adam çok açık bir şekilde söyledi. Bitti yani.
Bütün açıklamalar güzeldi yani. Ben sonrasında işte zaten o süreci herkes gibi takip ettik ama ben oturdum ekranı ikiye böldüm. Sol tarafta Anadolu Ajansı'nın sağ tarafta Anka vardı. Bir de işte Fatih Altaylı ile Özlem Gürses'in programını izliyordum. Sonrasında işte bu açıklamalar geldiğinde biz akşam yatmadan bir tur daha dinledik. Kim ne demiş hani birazcık daha net bir şekilde dinleyelim diye. Harbiden söylüyorum ben tamamıyla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı'nın tavrını şaşırdım ve çok sevdim.
Hani çok yumuşaktı.
İnanılmaz böyle. Bayağı yumuşaktı. Herkese yani. İlk defa ben kazandığında bu kadar kucaklayıcı olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Hani hatamızı anladık dediği şey yaptı. Tabii ki bir tebrik vesaire durumu hak getir. O şeyde olmadı ama.
Onu bekleyemezsin.
Özgür Özel'in şeydi hani gayet yerindeydi işte çıkıp kutlama yapmayın. Herkes işte herkesin belediyesi vesaire hikayesi. Evet. Hani sert sayılabilecek yani biraz daha net konuşan Mansur Yavaş'tı. O da zaten rakibinin o çok sert sözleri ya da böyle birazcık daha aşağılayıcı dönem birazcık daha şeyler hikayesinden. Ama o da sınırında konuştu. Aynı şekilde İmamoğlu da sınırında konuştu. Böyle bir durum yaşamış
yani
olduk.
Yani hem hükümeti hem muhalefeti birleştirici şekilde konuş. Çünkü artık insanlar fark etti bence. Tamam. Ekonomik durum herkesin malumu ve sebebi de ne kadar hükümet olsa da şu anda hani hükümet de şeyin farkında. Ya evet bir şeyleri bozduk. Onun farkındayız. Hani ya düzeltelim hani hep beraber bir şey hani çünkü bir tane ülke var anladın mı? Bir tane Türkiye'miz var yani. O yüzden hani yapalım ha tamam geçti mi? Eyvallah abi. Buyurun hani siz yönetmeye devam edin. Şeklinde bir açıklama. Yani tebrik evet yoktu. Beklenemezdi bence bir tebrik olması. Ama tabii tebrik eden hani AK Parti'den şeye geçen
Mazbata devirlerinde şeyler vardı. Çok güzel şeyler gördük.
Vardı. Evet. Ama yani genel itibariyle çok büyük şeylerde ne bileyim atıyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i tebrik etmesi gibi bir şey beklenemez zaten böyle şeyler.
Yavaş yavaş hatta hani bazı şeylerde
insan olmayı öğreniyoruz gibi hissettim evet, ben bu şeyde hani seçim sonrasında onu gördüm ben. Başka bir şey değil yani. Bakalım.
Norveç mi diye tekrar baktım diye Twitter'da daha doğrusu artık yeni adıyla X'te esprisi dönen birçok güzel olay da yaşandı. Var. Hani bu devir teslim töreninde de aynı şekilde hatta mazbatayı beklemeden AK Partili belediyenin CHP'ye şey yapması vesaire gibi durumlar var.
Kötü olaylar da yok muydu?
Tabii ki var.
Gördük. Yani mazbata alınmadan işte ihalelerin şey yapılması, ne bileyim işe gelmemeler,
aynen,
belediyelerin boş kalması, böyle saçma sapan salakça şeyler de gördük. Onlar tabii
yavaş yavaş.
Ha, yavaş yavaş.
Bir anda aynen, o kadar anda... hani şey bekleyemiyoruz.
Hani şey gibi bu esprisi yapıldı ya işte. Mustafa Kemal Atatürk'ün harf devriminden sonra Türk işte ondan önceki gün böyle uzay çağı sonrasında çöküş gibi bir şey böyle. O esprili bir dille. Aynı şekilde. Ya dediğim gibi hükümeti de muhalefeti de ülkenin durumunun farkında. Hem destekleyenleri hem de yönetenleri farkında. Bir şekilde el değiştirdiler belediyeler. Buyurun abi siz biraz yönetin. Doğru şeyimizi gördük, hatamızı gördük. Minvalinde bir seçim oldu benim için. Ve 27 yaşındayım. 18 yaşından beri oy kullanıyorum. 9 senedir. 9 senedir galiba 4-5 senedir 4-5 keredir de oy kullanmışımdır. İşte ne bileyim referandumudur, evet hayırdır, o belediye seçimi ilkinde, genel seçimidir falanı filan derken de şunu fark ettim. Senin dediğin gibi en çok şey olmayan ne denir o? Evet vardı birkaç yerde Şanlıurfa'da falan böyle oyların evet, çalındı veya işte birkaç tane
taşınalı
falan
şey,
aynen falan. Yani en
ama en sakiniydi galiba. Yani evet.
Doğru kelimeyi buldun. En sakin geçen seçimdi benim için
en
gördüm.
En olması gereken.
En olması gereken seçimdi. Ve yöneticilerin de en olumlu şekilde, ılımlı şekilde cevapladığı, konuştuğu seçim olarak tarihe geçti. Ve evet, gerçekten tarihe geçen bir evet, seçim oldu.
Ülkemize yani, hayırlı olsun diyelim. Bütün seçilen belediye başkanlarını da tebrik edelim. Ama işte önemli olan şey hem ne yapacakları diyoruz ya. Yani değişen belediyelerde aynı şekilde kalanlarda. Burada önemli olan vatandaş olarak siz de takipçisi olmanız. Yani
evet,
oy verseniz de vermeseniz de sizin seçtiğiniz kişi kazanmış olsa da olmasa da sizi yöneten, size hizmet eden insanlar aslında bu seçtiğimiz insanlar. Takip edeceksiniz. Örneğin işte yine hani konuştuğumuzdan diyelim Üsküdarlısınızdır, Beykozlusunuzdur. Daha önce AK Parti yönetmiştir, şimdi CHP'ye geçmiştir. Burada darılmaca gücenmeci olmadan daha iyi hizmet edebiliyor mu? Ne yapabiliyor? Bunu gözetleyeceksiniz. Oy verdiyseniz de işte hani verip de seçilmesini sağladıysanız da onun da ne kadar iyi takipçisi olduğunu siz de takipçisi olmanız lazım. Önemli olan bu zaten.
Aynen.
Dediğimiz gibi hayırlı olsun diyelim ve Cuma raporu.
O zaman şöyle yapalım. Geçelim. Atıyorum bir sen bir ben şeklinde olur, olur, haberlere. Çünkü hani hızlıdan yapalım dedik hani biraz daha bayram nedeniyle videoları da yetiştirelim aynen, diye. Hem bu konseptte yapamadık hem de daha böyle liste yapmadan direkt haberleri önümüze dökelim dedik. Tabii ki burada detay falan giremeyeceğiz videolarda hani atıyorum konu hakkında çünkü canlı yayın olduğu için. Sonuç olarak haberleri sizlere derleyin dedik. Benim ilk haberim Google arama ile alakalı.
Hı hı.
Google arama yani bildiğin Google motoru diyeyim ben aradığınız
Google
bir şey.
Search.
Search yani Google Search'ün premium seçeneği geliyormuş arkadaşlar. Her şeyde olduğu gibi. Peki ne olacak Google Search'e premium geldiği zaman burada? Kullanıcılar premium abonelik ile daha gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacakmış. Yani sizler bir şey arattığınızda sizlere sallıyorum. Yani
Gemini destekli hale geliyor.
1 milyon şey varsa sonuç çıkıyorsa karşına senin normalde şu anda mesela. Sen hı-hı, parasız yaptığında senin karşına 200 bin gelecek.
Hı.
Para verdin 800 bin gelecek gibi gibi böyle. Daha fazla veriye erişebileceğiniz bir şey istiyorsanız premium seçmeniz gerekecek. Ama standart olarak bu bilgiler sizlere yeterli olacaksa da normal standartı kullanmaya devam edeceksiniz. Bir de bunun ilk bilgilerini de Google'un iOS'unda verilmesi. iOS 2024'te verilmesi de planlananlar arasında.
Zaten hani biz bu sene işte iOS'da WWDC'nin tarihi açıklandı.
Hı hı.
Bunların hepsi artık yapay zeka tabii odaklı canım, etkinlikler aynen, olacak bu sene.
Yani bakalım yani Google bu hani Google'ın da bir şekilde para çıkarma isteği beni biraz şaşırttı. Çünkü seneler boyunca herhangi bir şey yokken neden yani yapay zeka uğruna biz millete kitleyelim biraz daha para alalım muhabbeti dönmeye başladı yani. Burası biraz irrite edici tabii ki ama
tabii ki.
Ya sonuç olarak gerçek olacak gibi Google'a ya da göreceğiz bakalım. Google arama premium özelinde neler olacak ve ne gibi standartında farklılıklar olacak onu göreceğiz.
Bir diğer yandan zaten hepinize bunun bildirimi gelmiştir bankanızla evet, alakalı. FAST dediğimiz o aslında hızlı bir IBAN işlemi olan, hızlıca para aktarabildiğiniz, siz gönderdiğinizde karşıya bildirimin gittiği bankalar arası 7/24 para transferi FAST limiti 100 bin TL'ye yükseltildi. En son 50 bin liraydı bu hikaye. Hı-hı. Şimdi de artık FES-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde de 250 bin liraya çıkartılmış oldu. Yani bireyselde 100 bin. Hı-hı. Bu karekod dediğimiz işte iş yerlerinin daha hızlı karşılıklı ödeme yapabilmeleri için de o 250 bin liraya
vallahi süper
yükseltildi.
Belki de hani bankacılık nezdinde yapılacak en güzel şeylerden bir tanesiydi bu FES muhabbeti. Yani en basite indirgeyim. Mesela zamanında telefon çok alıp sattığım için biliyorum. Hafta sonu falan geliyordu. Ulan para nereden geçecek? Adam para çekmesi lazım. Bankadaki limiti, para çekme limiti ATM'de yetersiz kalıyor. Ne olacak? Abi işler sarkıyor. Bir sonraki güne sarkıyor. Hafta içinden atıyorum cuma gününden pazartesiye sarkıyor falan para göndermeleri. Hani 100 bin lira olması da gayet iyi. Zaten günümüzde akıllı telefonların hani amiral gemisi telefonlar daha çok alınıp satılıyor ikinci el olarak da. Hı hı. Şimdi bir iPhone almaya kalksan sallıyorum 65 bin liraya iPhone alıyorum. Herhangi bir tane iPhone 14 Pro diyeyim sallıyorum Pro Max diyeyim. Şimdi 64 bin lira adam Tiko sana para veremeyecek hesabında. Çeksen diyecek
zaten
mesela hafta sonu.
Zaten kullanımı da çok fazla azaldı.
Çok azaldı, bayağı azaldı. Adam hafta sonu sana o parayı bankadan çekemeyecek. Hı hı. ATM'den nakit para çeksen limitin o kadar yoktur. Atıyorum 30 bin lira belki kaç bilmiyorum. Şimdi ne olacak böyle? Tık diye adama paranı göndereceksin. 100 bin lira geçtikten sonra da hiçbir problem olmayacak. Yani birçok şekilde FES'i kullanıyoruz. Yani
birçok konuda işe yarıyor FES o noktada. Yani sadece bu alışveriş verinde de değil. İşte insanlar birbirinden para isterken ederken de işte IBAN'a takılmıyorlar. Bir şey olmuyor. Rahatlıkla gönderebiliyorsun. Bence de bu hani yani mantıklı olmuş. Şimdiye kadar da bir sıkıntısı da duyulmadı.
Duyulmadı FES'in herhangi bir şeyi. Ha, haber olarak göremedim, bulamadım ama belki geçen haftanın haberleri arasında kaynamıştır. O yüzden bankacılıkla alakalı olduğu için taksit sınırlanması artık 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi. Yani en yakın örneğini size nasıl vereyim? Ben geçen seçim günü 30'unda 31'inde klima aldım. Arçelik'ten klima aldım. Reklam işte zorunlu.
Birazdan hadi ikinci şey olarak ona geçeriz de artık Arçelik değil.
Aynen Arçelik Beko değil artık. Beko olacak. Neyse orada da bize bir şey yaptılar ne alakaysa. Neyse klima aldım. Dedim ki kendi kartımla almayacaktım kredi kartımla. Mail order yapıyor musunuz? İşte yapamıyoruz dedi. Tamam eyvallah. İnternet sitesi üstünden alabilirsiniz dedi. Peki dedim zam gelecek mi? Yarın dedi kadın oradaki görevli kadın. Yarın zam geliyor. Ne kadar gelecek bilmiyorum dedi. Ama %1 minasitlere geleceğini söyleyeyim dedi. Babam da Çanakkale'deki evi aldı aynısından. Ben kendi evimi aldım burada. Ben internet üzerinden aldım. Babam Çanakkale'dekini arayıp dedi ki ben dedi kapora göndereyim. Bayramda geliyorum. Geldim dedi kredi karttan çekim yapalım. Yani en azından şey yapalım. Fiyatı sabitleyeyim dedi. Tamam eyvallah falan parayı gönder. Ne kadardı? 28.500'ün 3.500'ü gönderip 25'e mi sabitledi? 1.5 gönderip 27'ye mi sabitlemişlerdi? Bir şey yaptılar. Ondan sonra kuzenim kartla gidecek. Ertesi gün şey yapacak. Çekecek kendi karttan babam buna falan verecekti. Abi ben internet sitesi üstünden aldım. Oradan diğer kartla alacağım diye. 5 taksit yaptım. Why the fucksız. Babam 3 taksit yapabildi.
Çünkü 1 Nisan'a geçti.
Sınırlandırma olduğu için 1 Nisan'a geçti. Kaldı. Şimdi ben 28.500'ü 5'e böldüm. Şey yaptım daha rahat ödüyorum. O şimdi 27 bin lirayı 3'e bölüp daha şey ödeyecek. Yani düşünsene ne kadar. 9 bin, aylık 9 bin lira ödeyecek adam orada yani. Ne bileyim garip yani. Ama neden bunu yapıyorlar sorusuna şöyle bir cevap buluyor insanlar. Daha doğrusu şöyle bir cevap veriyorlar. İnsanlar kredi kartını çok fazla abanıyorlar. Bütün harcamalarını kredi kartı üstünden yapıyorlar. Olmayan paralarını harcıyorlar ve bu da ülke ekonomisine çok büyük bir zarar olarak geri dönüyor.
Ama insanlar başka türlü de şey.
Para yok ki. Adamın elinde nakit para yok. Harcama yapamayacak yani.
Aç kalacak.
Kısıtlama yapıyorsun. Zaten Mehmet Şimşek ne dedi? Biz dedi tabana yayacağız dedi. Daha ne kadar tabana yayacaksın abi? İşte bak tabana yaymak bu arkadaşlar. Bakın böyle böyle geliyor işte. Tabana bu şekilde yayıyorlar. Benim nakitimde
pillar para... Pillar tepinirken çimenler ezilirmiş ki.
Gibi. Işte. Aynen öyle. Şimdi ben param yok. Kredi kartına taksit yapmıyorsun.
Hı hı.
Ben alacağımı nasıl alacağım? Ben nasıl geçineceğim? Ben bir şeylere nasıl ulaşacağım? Param yok abi benim. Mecburen doğru taksit yapmam lazım. Ay başına taksitlendirmeyi ödüyorum yani. Bitti gitti. Bunu da ne kadar erteleyebilirim yani alacağımı. Erteleyince bu sefer fiyatı artıyor.
Tabii.
Bir de o da var. Hani üstlerde para koyayım ekleyeyim atayım telefon alacağım zaten taksit yok. İşte paramı ekleyeyim işte koydum bilmem ne. Telefona zam geldi. Benim alacağım telefon yine o hayalim veya alacağım şeyi uzaklaştım. Ne olacak böyle? Nereye kadar gidecek peki?
Yani orada o kadar garip bir durum var ki yani anlayacağız işte bu Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da gitgide sıkıntıya düşeceğiz.
Bilmiyorum, garip
bu
yani.
Kesin gibi duruyor ki Şeye geçmiş olalım işte, hazır Arçelik muhabbeti geçmişken, biliyorsunuz Arçelik Türkiye'deki en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri, hatta Türkiye'nin en büyük markalarından biri.
Koç grubuna ait.
Evet, bir de Arçelik AŞ'ye bağlı olarak bir Beko vardı, biliyorsunuz. Zaten çıktığından beri bir dünya markası sloganı var. Özellikle mesela ben niyeyse Beko dediğimde aklıma, hani beyaz eşya olarak Türkiye'de Arçelik daha ön planlı olduğu için, Beko hep aklıma o Beşiktaş'ın eski formalarını
Benim de yeni
getirtiyordu.
nesilde ne geliyor biliyor musun? Barcelona.
Barcelona'daki şeydi
Evet.
mesela, yani o sponsorluğu falan
Çok
vardı.
yani çok büyük gitti.
Arçelik'in kendi şeyinde, yapısında Beko, özellikle yurt dışında. Biz de mesela İFA'ya vesaire gittiğimizde, özellikle hani beyaz eşyanın da olduğu fuarlara gittiğimizde, orada da Beko ön planda olurdu Vestel kadar.
Evet.
Ama orada Arçelik değil, işte Beko adının kullanıldığını görürdük. Şimdi ise kurumsal isimde, yani Arçelik AŞ artık Beko adını alıyor. Yani artık Beko tepe marka olarak dikkat çekecek. Ama burada bazı insanlar şeyi anlamış. Artık piyasada Arçelik ürünlerin hepsi Beko'ya dönüyor. Arçelik ismini görmüyor sanmışlar. Hayır, durum
Hayır.
öyle değil. Türkiye'de yine Arçelik, Beko, Grundig,
Grundig.
Altır, Altus ve Leisure gibi Arçelik AŞ'nin sahip olduğu markalar kendi ürünlerini kendi isimleriyle üretmeye devam edecekler. Ama bunların hepsi Arçelik AŞ'ye bağlıyken, işte globalleşmede Beko adı artık daha bilinirlik olduğu için, Beko'nun sahibi Arçelik'miş değil, artık Arçelik'in Beko'nun sahibi Beko markasıymış gibi olacak. O yüzden Beko ana isim olarak yukarıya taşınıyor.
Bir de şöyle bir şey var. 22 tane ürün markasına sahip aslında Arçelik. 13 farklı ülkede 45 üretim tesisi bulunuyor. Şimdi 13 farklı ülke demek şu demek oluyor. 12 tane farklı ülke aslında. Bir tanesini Türkiye diye sayarsan 13
Türkiye,
farklı
İngiltere,
ülke.
İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin'de üretim tesisi var. 55 bin çalışanı var.
Evet.
22 üründe, hatta biraz önceki saydıklarımı hemen ekleyelim. Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Depi, Douglas, Hitachi, Voltas, Beko, Singer, Elektra, Bregenz, Flavel, Bagnacht'dır büyük ihtimalle Almanca
Almancayı
falansa.
konuşturdu.
Privilege, Altus,
Altus.
Ignis ve Polar markaları. İşte mesela bunların birçoğunu duymadık çünkü onlar, sallıyorum,
İştirakleri
İtalya'daki,
çünkü.
Bangladeş'teki bir
Aynen.
kullandıkları, satın aldıkları marka. Grundig mesela yabancıydı, satın aldıkları.
Aynen.
Whirlpool'da öyle.
Şunu düşünüyorum ben şimdi. Neden aslında bunu böyle bir şeye geçtiler? Benim tek düşüncem şu. Şimdi Arçelik Türkçe bir kelime olarak aklımızda kalıyor. Çünkü Ç harfi var. Türkçe'de Ç harfi var ama
Bazı yerlerde selik diye falan
ha
okuyorlardır.
gibi şimdi zor şimdi aslında Arçelik ya adam orada Arçelik demeye çalışıyor diyemiyor Arselik diyor Arkelik diyor bilmem ne diyor gereksiz buldukları için bence
Bir
bunu
de Beko
direkt Beko
ezberlendi yurt dışında
dört
mesela.
kelime kolay
Ki
okunabiliyor.
galiba satış oranı bakımında zaten Beko Avrupa'da birinci, dünyada
Evet
da ilk üçte mi ilk
aynen
dörtte mi, öyle bir
aynen.
şey. Hani bu kadar bilinen bir markada, yani aslında bizim için ne değişecek onu söyleyelim. Siz Altus, Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, en azından Hotpoint'i de katalım hadi. Yani Türkiye'de en çok satılan markaları, diğerlerinin birçoğu yok
Arçelik,
zaten.
Beko, Grundig, Altus en
Aynen.
dördü zaten.
Whirlpool'da biraz var. Orada örneğin buzdolabı aldınız Altus. Arkasına gidip baktığınızda Arçelik logosu var. Arçelik AŞ tarafından Manisa'da üretilmiştir diyor. Ya da nerede fabrikası varsa, işte il olarak, ilçe olarak. Buradaki logo artık Beko'ya dönecek.
Evet.
Olay bundan
Benim
ibaret.
şimdi düşüneceğim şu. Şimdi kimi muhitlerde, semtlerde hem Beko servisi var hem Arçelik servisi var. Şimdi Arçelik servisinin atıyorum sadece tabelası değişip Beko mu olacak veya
Yok,
atıyorum
onlar markaların servisi olduğu için yine aynı şekilde
şimdi
devam
ama
edecek.
şimdi bir de şöyle bir şey var atıyorum aynı sallıyorum teknik servisler sokağa salladım yani o çok abes bir şey söylüyorum. Orada hem Arçelik hem de Beko'nun ayrı şeyleri var. Çünkü ayrı marka sonuçta bunlar.
İşte o markalar devam
Ha
ediyor mu sonuçta?
devam ediyor. Şimdi iki tane Beko servis mi olacak yan yana
Yo,
mesela?
yine biri Arçelik, biri Beko olacak. Dediğim gibi hani Arçelik markası devam ediyor. Sizin şu anda mesela senin aldığın klima bundan 2 ay sonra Beko olarak çıkmayacak. Yine Arçelik olarak çıkacak.
İşte.
Sadece şöyle düşünelim. Yakın örnek vereyim. Facebook, WhatsApp, Instagram
Meta.
Facebook şirketine bağlıydı. Sonra değiştirdiler. Meta diye bir tepe şirket oldu.
Facebook devam ediyor.
Aynı şekilde devam ediyor. Bir diğer yandan hatta orada Oculus da dahil. Şeye baktığımızda, Google'a baktığımızda Google tepe firmaydı. Alphabet diye değiştirdiler ismini. Alphabet ana şirket, markaları Google vesaire diye devam ediyor. Burada da Arçelik AŞ tepe şirketti. Adı Beko oluyor ama Arçelik ürünleri de Beko ürünleri de üretilmeye devam ediyor.
Türk kafasıyla ne düşünecekler biliyor musun? Söyleyeyim sana. Arçelik alınmaz. Arçelik kapandı. Artık fabrikası yok. Muhabbeti olacak.
Belki onu anlatmak
lazım. Bu aynı şey gibi atıyorum. Gerekir. Chevrolet de mesela Türkiye'den çekildi ama Opel Astra ile bütün parçaları aynı. Hı-hı. İkisi de aynı zaman Alman şirketti. İşte Chevrolet ne kadar Amerikan şirketi olsa da aynı parçaları kullanıyorlardı Avrupa tarafında. Aynı parçası olunca Chevrolet Türkiye'den çekince sanki şey tuz buz oldu. Bütün parçalar yok oldu. Evet. Uçtu gitti muhabbeti gibi.
Renault ile Dacia.
Ha gibi mesela. Abi 60 senelik 70 senelik Vosvos var. Burada Vosvos'un parçası bulunuyor bütün dünyada. Hayırdır yani nasıl Chevrolet'in parçası bulunmaz muhabbeti oluyor. Şimdi ama ben söyleyeyim yani direkt diyecekler ki abi Arçelik mi? Yok sen onun yerine işte şey al şunu al A al B al C al diyecekler.
Yok ya Altus satar Beko satar adamın şeyi çok orada dert
ha, olmayacak. Ya, yani aynen olmaz. Bir başka haber de ise zam haberi arkadaşlar.
Helal helal çok şaşırdım.
Mobil arama ve mesajlaşma ücretleri yani bildiğiniz şu sim kart içine taktığınız, telefon içine taktığınız sim karttaki vergilendirme dilimlerinde %65 zam geldi arkadaşlar. Yani
şu anda bir anda faturanıza zam gelecek akıllı telefon faturanıza. Aynen. Bunun sebebi Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone değil.
BTK. Yani BTK ya karar veriyor buna.
Direkt şey. Yani devlet, hükümet.
Ve geçen seneye kıyasla ücretler %65 oranında arttı. Ne oldu? Ne zaman geldi? O da 1 Nisan'da geldi. Tabii ki seçim sonrasında her şey geldiği gibi. BTK tarafından mobil ücretleri en son 1 Ekim 2023'te gelmiş. Şimdi ise yine 1 Ekim 2023'e kıyasla fiyatlarda da %28'lik bir artış olmuş. Mesela şu anda
bakayım
arama...
Işlemişler mi?
Ha?
Bakayım
işlemişler mi? Bak. Yurt içi arama ücreti mesela dakika başına 1.90 liraymış. Şimdi ise 2.45 liraya yükselmiş. 2 lira 45 kuruşa. SMS'ler 1.75'miş. 2.23'e çıkmış. Hat devri ücreti, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama ücreti gibi ücretlerde tamamen zamlanmış durumda arkadaşlar. Burada şöyle bakıyorum mesela sim kart değişikliği 81 lira 57 kuruştan 136,52 kuruşa yükselmiş. Hat devri ücreti 35,76'dan 59,83 olmuş. İsim ünvan değişikliği 24,42'den 40 lira 86. Ya nasıl yani mesela atıyorum evlendin eşin senin soyadını aldı soyadı değiştirecek. Şeyde sim kart olarak değişecek mesela 24 liradan 40 lira 40 lira verecek yani 24 liraya 40 lira verecek sallıyorum. Başka verecek. Açma kapama ücreti mesela faturanızı ödemediniz burada 83 liralık bir meblağ varmış 83.21 139.27 olmuş bayağı artmış burada.
Taklit kullanım daha değişmemiş sanırım.
Posta ile iletme ayrıntılı faturacı bunlar çok önemli değil de önemli olanları söyledim zaten mesajlar bu şekilde yurt dışını arama dakikası 18.74'müş. 31 lira 35 liraya yükselmiş. Başka şöyle bakıyorum. Sim kart değişikliğini okudum. Başka sanırım kalmadı. Hat devri ücretini okudum. Mesela ben hattım Ersin abiye devrettim. Üstüne fatura bindi. Evet 35 lira 76. Doğru hatırlıyorum. 35 küsür liraydı. 60 liraya yükselmiş. Yani her şeye %65 zam gelmiş gibi gözüküyor. Ama Ekim 2023'ten itibaren baktığımızda ise 1 Ekim 2023'ten itibaren de %28'e varan artışlar olmuş gibi gözüküyor. Geçen seneye kıyasla da %65 oranında olmuş gibi gözüküyor.
Ah ne güzel olmuş.
Yani. Ya gel ya belliydi zaten gelecek abi. Diyorum bak bak klima aldım klimaya %10 zam geldi. 28.5'tan 31.5 mu ne oldu? Yani 3000 lira, 3500 lira falan 4000 lira hatta zam geldi. Ya gelecek yani yapacak bir şey yok. Bu her Türk vatandaşının seçim sonrası yaşayacağı bir gerçek yani. Kaçınmaz.
Bakalım daha nelere nelere zam gelecek zaten hani. Bunu net bir biçimde göreceğiz.
Sende ne var?
Bir diğer yandan şu P70 hikayesine yapalım. Nisan ayı içerisinde Huawei'nin P70, P70 Pro, P70 Pro Plus ve geçen sene ilk defa yeni bir seri olarak karşımıza çıkan P70'in de bir art versiyonu olacağı çıktı. Tasarımı da birazcık belli. Hani geçen seneki P60'taki ortadaki kamera birazcık sağa çekilmiş, ittirmişler.
İyice panda
şey yapmışlar. Aynen böyle bir gerçekten tatlış bir göz durumuna geçiyor. Şimdi de işlemcinin isimleri net bir biçimde belli değil ama performansları ve yapıları ortaya çıktı. Yani beklenti zaten Kirin 9000S olması Mate 60 Pro'da da gördüğümüz ama burada tabii ki örneğin P70 ve P70 Pro'da 4 çekirdekli enerji verimliliği çekirdeği 1.53 GHz'de çalışan, 6 çekirdeği 2.15 GHz hızında çalışan performans, bir de 2.62 GHz'de çalışan 2 çekirdekli prime çekirdeği diyebileceğimiz bir versiyon burada görünüyor. Art versiyonunda ise hızlar bayağı yükseliyor. 4 çekirdeği 2.02 GHz bu verimlilik odaklı olanı, 3 çekirdek 2.75 GHz performans odaklı, 1 çekirdek de 3.19 GHz. Bu da dediğimiz prime gibi çekirdek. Prime çekirdek dediğimiz şeyde burada işte birazcık anladığımız kadarıyla P70, P70 Pro'da şey olacak, Kirin 9000S olacak. Burada artık Kirin 9000D mi derler, belki 10.000 mi derler bilmiyoruz. Bir yeni şey var ya da bu şeye benziyor mu diye bir saniye. Snapdragon yani, 8 Gen 2 diyeceğim.
Şey, 8 Gen 2 ile 8 Gen 2 for Galaxy gibi bir şey olacak işte yani.
Hayır, eğer şeyleri benziyorsa şeylerini hatırlamıyorum.
Clock hızlarını mı diyorsun?
Evet, 4G'sidir bunun.
Ha evet, çok mantıklı.
Yani bunu en son 8 Plus Gen 1'i kullandığını biliyoruz. 8 Gen 3 için onlara erken olduğunu
evet,
biliyoruz.
Evet evet, çok mantıklı.
Hızlarına bir bakayım şuradan hemen. Bu şeyde yazmıyor muydu?
Yazıyor yazıyor.
3.36 yok. Birazcık daha şey 2 ama benziyor 2.8. Bence bu çıkacak.
8 Gen 2 ile...
Yani çok benziyor. Sadece şu prime çekirdeği burada 3.19, burada dedikleri 3.36 ama 3.36 galiba şeydi. For Galaxy'deydi.
Evet, aynen.
GSM Arena'dan da 8 Gen 2'li OnePlus 11 var mesela. Hemen bakıyorum. Bence bu 8 Gen 2 çıkacak evet. Artta. En azından orada bir kullanıp şey yapmaya deneyecekler. 3.2. Evet. Çözdüm. Ben bu oyunu bozarım.
Tamam,
yani P70 P70 Pro'da Kirin 9000S artta 8 Gen 2 olacak.
4G versiyonu.
Aynen.
Ama şöyle söyleyelim. Normal P70 ve P70 Pro'da 5G desteğiyle gelecek. Kirin'le beraber gelecek.
Evet, Kirin 9000S ile çıktığında şey olacak.
Artın bize geleceğini düşünmüyordum. Ta ki Ersin abi şey diyene kadar geçen cuma raporunda. Huawei'yi, Türkiye'yi pilot ülke seçmiş.
Hı hı.
Ve Huawei'nin 2024 yılında çıkaracağı tüm cihazlar Türkiye'ye gelecekmiş ya. Yani bu Nova serisi dahil, işte P serisi dahil, Mate serisi dahil. Bunların hepsi gelecek. Tabletlerdeki hepsi gelecek. Saatlerdeki
Çin'de ne
hepsi
görsek gelecek. Nerse,
aynen. Çin'de ne görüyorsak Türkiye'de 2024 yılında da onu görecekmişiz ki. Bence çok büyük bir adım. Neden diyeceksin? Yani Google'ın olmaması sebebiyle Huawei telefonları satın almayan o kadar çok kişi biliyorum ki. Hani belki bu biraz algıyı kırabilir ama yine de şey Google yok diye de abi istediği kadar artı getirsin, zartı zurtu getirsin ben almam diyen de zibilyon tane adam var. Ama eskiden deli gibi Huawei'ci olan çok tanıdığım da var. Bu bir şeyleri değiştirir mi bilmiyorum ama göreceğiz. Detay olarak da şöyle söyleyeyim sizlere, ana kamerasında 1 inçlik sensör olacak, sonunda Huawei birinci keşfetti. IMX 989 olacak. Bu da geçen senenin bir inçlik sensörü. Çünkü bu sene LTE'ye geçtiler. Light Hunter 9000 sensör
neydi?
Değil mi? Light Fusion.
Aynen. Onlar Çin'de öyle bir şey diyorlar. Light Hunter diyorlar da LTE şey işte. Sony'nin
yeni bir tane. Yani Lithia ailesi yani.
Adı aklıma gelmedi bir an.
Hani oradaki bir inçlik sensörü onu niye kullanmadı daha 989'u kullanmadı? Tamam belki şöyle yapmış olabilir. Abi biz zaten
bu paket 2'de gelir ha.
Gelir. Abi biz zaten şeyiz, hani çok iyi yazılım yapıyoruz X-Match'le beraber. Hani bir önceki nesli kullanalım. Problem olmaz. Biz onu açığımızı şeyle kapatırız. Biraz da fiyat da uygun olur. En azından yeni sensör kullanmaktansa biz önceki senenin bir inçliğini kullan dersin. Ha bu arada çok güzel sensör. Yani ben neyde kullandım? Xiaomi 12S Ultra'da kullandım. Hani burada Fatih abiden aldığım cihazda bir inçlik kullandım. Başka neyi kullandım bir inçlik ya?
Bir inç bayağı şey de vardı.
Vivo.
Vivo'da vardı.
Vivo X80 Pro'da kullandım galiba.
Bir şeyde daha vardı.
Bir şeyde daha vardı. Bir inçlik sensör.
Şu an şeyde Xiaomi'de var.
13 Pro'da ya. Xiaomi 13 Pro'da vardı.
13 Pro'da
Xiaomi 13 Pro'da vardı. Başka 13 Ultra'lara geç, elimize geçen cihazlardan onlar vardı yani. Aynen.
Aynen
tamam. Okey. Xiaomi 13 Pro'yu kullandık. 12S Ultra'yı kullandık. Bir de elimize Vivo gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Vivo'da mı vardı bilmiyorum. Tam hatırlayamıyorum ama. Çok güzel bir sensördü. Sadece denklaşör gecikmesi vardı. Yani sensör büyük olduğu için ışığı yakalaması bir tık sürüyordu. Yani bunu DxOMark'ın testlerinde de hep gördük.
Aynen.
Adamlar basıyordu, atıyorum topa vuruyordu. Top yok oluyordu falan. Ondan sonra yakalıyordu böyle falan topu. Onun dışında böyle net bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen 100 wattla falan şarj olur. 5000 mAh batarya olur. Ekran 1,5K'lık bir ekran olacak.
Şöyle bir
120 Hz
şey
gelecek.
yapsam. Şeyi kıyaslayacaktım da şu Geekbench skorlarını
Neyle?
8 genişliyor işte şeyle mesela örnek veriyorum. Xiaomi 14 Ultra gibi yanımda
Ha.
bir Android cihaz olsaydı
Evet.
skorların ne yapabildiğini görürdük. Ama onları da hadi söylemiş olayım sizlere. Huawei'yi P70'in Geekbench skoru 1240 tekli çekirdek, 3840 çoklu çekirdek performansı. Pro'nun ise 1348 tekli, 4114 çoklu çekirdek performansına tekabül ediyor. Yani Pro büyük ihtimalle RAM ki 12 GB RAM görünüyor. Her ikisinde de 12 GB RAM görünüyormuş. Bazı avantajlar olacak. Bu arada Android sürümü 12 görünüyor. Yani EMUI 14'ün şeyi bu. Çünkü mesela en son Türkiye'de de duyanlarınız vardır. Şeyi açmışlardı. Beta testini açmışlardı bu hikayelerde. Yani Ersin abinin söylediği hikayede artık beta testi de Türkiye'de Avrupa'da ilk açılan yerler olmaya başladı. Mate 50 Pro'ya geldi. Android 12'ye
Valla
güncellenmiş oldu.
Huawei bence Türkiye adına çok büyük oynuyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi birçok insan yani Huawei kullanan ve şu anda kullanmayan, daha öncesinde kullanan ve şu anda kullanmayan %90 kişiler Google sebebiyle kullanmıyor. Onun dışında EMUI'yi çok seviyorlardı, çok akıcı buluyorlardı. Ben hala zaten hani P60 Pro'yu 15 Pro Max'le beraber kullanıyorum falan. O yüzden Google'ın olmaması etkiler mi? Yine etkileyecektir tabii ki ama sonuç odaklı baktığımızda Huawei'nin Türkiye'yi pilot ülke seçmiş olması ve böyle bir ekonomide Türkiye'yi seçmiş olması. Yani her ülkenin ekonomisi kendine iyi veya kötü. Bizimkinin çok iyi olduğu söylenemez. Hani Huawei bakalım şey mi? Tek atımlı kurşunum var. Onu atıyorum pozisyonda bence. Tuttu, tuttu. Tutmadı. Abi güle güle.
Aynen.
Pozisyonuna girer Huawei. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü bu sefer HQ diyecek. Hayırdır lan sen ne yapıyorsun? Ben seni seçtim. Satış yapamadın. Satamadın cihazları. Bundan sonra abi bu çok zarar ettik. Türkiye'den çekiliyoruz. Muhabbeti dönebilir ileriki
Yani
dönemlerde. Onu
onu da
göreceğiz.
göreceğiz bakalım. Ama yani Mate 60 Pro'yu pas geçmiş gibi olduk. Belki gelir mi bilmiyorum ama
Sanmıyorum.
ben de artık geleceğini sanmıyorum. Yani o sadece Çin'e özel bir şekilde kalacak. Globale hiç çıkmadı. Yani Türkiye'ye gelmedi diye demiyorum. P70 ile beraber şeyi devam ettireceğiz. Geldiğinde de görürüz zaten performansını.
Biraz
Hala
Apple.
da şeyi duruyor. Geldiğinde bir
Aynen.
anlatır bakalım veren bizlere.
Aynen öyle. Peki Vision Pro'dan biraz konuşalım. Apple Vision Pro ameliyatta kullanılmaya başlamış ya. Yani
Güzel. Yani zaten aslında asıl şeyi
arttırılmış
de o olması
gerçeklik
lazım.
veya ne bileyim sanal gerçeklik tarafından artık gerçek hayata adapte olabilecek şekilde bir üründen bahsediyoruz. Yani şu şeyler hareketleri vardı ya scroll'lar. Mesela o scroll parmak hareketleri ne kadar şeyde hassastı. Hep bu videolarda gördük milletin yayınladıkları videolarda. O hassas parmak hareketlerinin 5G desteği üzerinden ameliyatlarda kullanıldığını düşünün arkadaşlar.
Hatta belki de ileride
Robotlarla
6G'de
falan filan
vesaire.
böyle. En sonda ne olmuş? Florida'da gerçekleştirilen bir omuz protezi ameliyatında kullanıldıktan sonra tekrardan da gündeme geldi yani gerçekten. Yani çünkü Vision Pro bayağı da sessiz kalmış. Yani haberlerde çok görmüyordu. Sadece tek gördüğüm benim şeydi. WWDC'de VisionOS'in 2.0 sürümünün çıkacağıydı. Onu çok merak ediyordum. Zaten Efe ile konuştuk biz şeyi. Vision OS 2.0'ın ne olacağını. Çünkü Cuma raporunda ben bahsetmiştim geçen hafta.
O zaten deneyip hayran kalmıştı
O
şeyde.
manyak gibi
O
beğendi
Amerika'da.
ya. Bana yazdı abi dedi bak böyle böyle şeyler var falan filan
Büyük
şeyde de
ihtimalle
var.
hepimize gönderdi onu ayrı ayrı.
Şeyde Mac Rumors'ta falan bak dedi orada çok güzel şeyler var. Bayağı yazmışlar ne olup olabileceği hakkında. Doğru dedim haklısın bir bakayım falan filan. Ama şimdi ameliyatta da kullanılıyor ve cerrahi verimliliği de arttırılabileceğinden konuşuluyor burada. Ve
VR
hani
için de deniyordu zaten. O Vision Pro buna daha uygun bir
tabii
cihaz.
canım Vision Pro çok daha uygun bir cihaz. Çünkü hani VR'da kısıtlı yani yapabileceğin şeyler kısıtlı. En azından Vision Pro'da çok daha fazlası var. Burada özel bir uygulama geliştirmiş şirket. Bir tane yazılım şirketi var XX diye. Vision Pro için özel bir uygulama geliştiriyor. MyMako adını taşıyormuş bu uygulama. Kalça, diz ve kısmi diz protez ameliyatlarını yapan cerrahlara yönelik bir uygulamaymış. Ve geleneksel eklem protezi ameliyatlarına kıyasla daha az ağrı ve daha kısa iyileşme süreleri gibi hastaya iyi şeyler sunuyormuş, sonuçlar sunuyormuş. Rodman Ortopedi Üniversitesi'ndeki bir doktor da Vision Pro ile My Mako uygulamasını kullanarak çığır açan bir ameliyat gerçekleştirdiği haber yapmış bizim Ender.
Yani gerçekten ne derler ona, merak edilebilecek bir durum ve zaten işte gerçeği de, daha doğrusu geleceği de bize gösteren bir tam olarak durum aslında.
Vallahi Vision Pro bize gelsin, yani bize dedim Türkiye'ye gelsin. Tabii ki de bizim tayfadan şeyle kullanan, deneyenler var. Sen denemiş miydin?
Yok,
Vision Pro denemedim. Falan. Okay. Yani geldin.
Ben o kadar merak da etmedim. Yani ben merak ettim de hani o kadar yani değil.
Sen de çektiğimiz videoda da söyledim bak. İnanılmaz beni heyecanlandırıyor ama şey böyle. Hı, tamam. Modundayım. Hani evet. Belki de hiç denemediğim için daha böyle. Belki denedikten sonra
diyeceğim ki etkileyecektir
hani. Öf, manyak bir şey. Abi bu ne falan kafasına gireceğiz belki. Ama hani şu an ha tamam diye evet, şey yapıyorum böyle kendi kendime. Onu o şekilde düşünüyorum.
Ya bana da açıkçası birazcık öyle geliyor. Ama yani nasıl bir, ne derler ona, şey olacak, onu birazcık zamanla göreceğiz ama böyle sakin sakin şey devam edip şey olacak gibime geliyor.
Yaygınlaşacak gibi.
Aynen aynen aynen.
Ben de öyle düşünüyorum. Geçeceğim mi? Geçeyim mi?
Başka. Şu şeye geçelim o zaman. Çin'de Tecno'nun Camon 30 serisi ve POVA 6 serisi de tanıtıldı. POVA 6'da POVA 6, POVA 6 Pro ve POVA 6 Neo. Camon serisinde Camon 30, Camon 30 Pro ve Camon 30 5G tanıtıldı. Büyük ihtimalle bunun daha sonrasında premierini vesaire de görürüz. Yani her sene bir premier çünkü
bunların hepsi çıkartıyor. Bunların Türkiye'ye gelir net.
Tabii ki kesinlikle.
Yani gelir. Şey, ayrım yapılmadan getirir Tecno'nu söyleyeyim.
Ki hemen özelliklerinden kısaca bahsetmem gerekirse POVA 6'da 6.78 inçlik 10 bitlik 120 Hz'lik AMOLED ekran var. Helio G99 Ultimate ile beraber geliyor. Bu sefer Ultimate'a çıkmış. Ultra'sı var, Ultimate'ı var, Pro'su var. Her şeyi var. Yine G99'u kullanıyor. Onun dışında 108 megapiksellik bir kamera olmuş. 6000 mAh bataryayı bu sefer 70 Watt'la şarj ediyorlar.
6000'e alışmıştık zaten POVA'larda.
Aynen. Burada 70'e çıkartmışlar. Düz versiyonunda. Pro'suna baktığımızda 6.78 inçlik AMOLED ekran aynı şekilde devam ediyor. Dimensity 6080'i burada kullanıyorlar. 6080'de G99'un upgrade edilmiş
hali gibi bir şeydi. Yani Dimensity haline çevrilmiş hali. Yani bizim 5 ile 5 Pro'da da gördük. Aynı işlemciler.
108, 2 ve işte AI dediğimiz derinlik algılayan sensörü var. Üçlü arka kamerası var. Yine 6000 mAh, 70 Watt'lık şarj burada devam ediyor. POVA 6 Neo'ya baktığımızda ise, ki tasarımları da bu arada POVA 5'e benziyorlar.
Bayağı
şey benziyor olarak. Neo'da ise 6.78 inçlik IPS LCD bir ekran var. 120 Hz'lik.
Bak,
G99 6000'de
çok güzel bir şey gördüm ediyor. Bak orada. Bilmiyorum GSM Arena'nın bilgisi yanlış mı doğru mu? Yani. Hayır. IPS LCD ekran olmasına karşın 1 milyar renk gösterebiliyor.
11 renk dolayı var.
Bu daha önce görmedim ben bunu.
Sanki Xiaomi yapmıştı. Şu 144 Hz hikayesinde Dolby Vision'la beraber
vermişti. Acaba 144 Hz'de falan mı vardı?
Poco'lardan birinde vardı bu yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Emin değilim ama öyle hatırlıyorum. Hepsinin stereo hoparlörle var. Bunda da 33 Watt'la şarj oluyor. Camon 30 serisine geldiğimizde Camon 30'dan başlıyorum. 6.78 inçlik 120 Hz'lik AMOLED bir ekran var. G99 Ultimate Camon 30'da da kullanılıyor. 50 megapiksellik OIS destekli ana 2 megapiksellik derinlik sensörü var. Çift kamera burada kullanılmış. O alttakinden o zaman şey mi? Biri şey derinlik algılayıcı falanmış. Belki. Şuradan bir bakayım dedim. Evet. Derinlik ve ışık sensörü varmış. Onun dışında baktığımda 5000 mAh'i 70 ile şarj ediyoruz. Camon 30 Pro'ya baktığımda, hadi Camon 30 5G'ye bakalım. 6.78 inçlik 120 Hz AMOLED burada da var. MediaTek Dimensity 7020 bulunuyor. 8256, 512 ve 12512 seçenekler. 50+2 burada da bulunuyor. 5000 mAh'i 70 de bulunuyor. Son olarak Pro'sunu söylemek gerekirse ekran aynı. 8200 Ultimate var burada Dimensity'de işlemci
olarak. Ekranda 144 Hz var ama.
Ha, evet, ekranda da 144 Hz var, onu atladım. 50-50-2 şeklinde üçlü arka kamera var. Dördüncü delik. Yok, burada zaten 3 delik yapmışlar Pro'da. Hı hı. Önde de 50 megapiksel kameramız var bütün Camon ailesinde. 5000 mAh'de 70 wattlık şarj bulunuyor. Gelsin görelim ama tasarımlar özellikle çok güzel, kamoda evet. Rengi vesaire aynen. Çok şık hale gelmiş.
Ya ben biraz sıkıldığımı düşünüyorum Aydo artık şeyde Android tarafındaki bu
giriş. Yuvarlak tasarım.
Yo şey genel cihazlardan yani giriş ve giriş orta segment cihazların yeni versiyonlarının eski versiyonlarla %90 aynı olmasından.
İşlemciyi değiştiriyorsa
abi G99'u yapıştırıyorsun öncesine sonrasında işte 6080 sadece Tekno üzerinde değil bu arada.
Yani. Ana sensörü IMX890 bir şey.
Bak o güzel bir şey yenilik yani Camon tarafında çünkü 890'ı biz nerede gördük? Nothing Phone 2'nin ana kamerası.
Peki 890 dışındaki bir yeniliği fark ettin mi? Camon'da yani Tekno ilk defa Sony'ye geçiyor.
Aa evet.
Samsung daha önce kullanıyordu. Samsung kullanıyordu.
Evet Samsung kullanıyordu. Yani güzel duruyor.
8'lik.
Peki kastası aynen. Metal mi bunların Camon serisinin artık? O da
yazır.
Çünkü bir yenilik yapıyorsan mesela Camon serisini metal kasaya geçirmek çok mantıklı olurdu. Çünkü biraz daha premium orta üst segmenti o. Çünkü Camon'dan sonra direkt Phantom başlıyor.
Hı hı.
Hani o yüzden Camon'u biraz daha orta üst segmentin premium'u haline getirmek olabilir. Çünkü o Premier ismiyle mesela.
Çerçeve yazmamışlar. Arkasının cam olduğunu söylemiş.
Bir aşağı orada bir şey vardı bu. Ha bu ne? Trend Play. Ha bu o şey. Anten. Okey tamam. Yani güzel cihaz. Camon serisi güzel cihaz. Spark serisiyle Pova serisini ne kadar sevmiyorsam Tekno tarafında Camon'ları da o kadar çok seviyorum. Mesela Camon 20 serisi bence çok güzel bir seri oldu. Yani 20'siyle, 20 Pro'suyla, 20 Pro 5G'siyle, 20 Pro 20 neydi? Camon 20 Premier 5G'siyle falan. Bence 5 cihazla beraber de ülke ben bu arada şeyde çok gördüm. Otobüse falan 20 serisini çok gördüm milletlerinde. Metrobüse şeyde falan. Hatta fotoğraf falan çekmiştim. Size atacaktım. Hep unutmuşumdur yani. Böyle 3-4 kere denk gelmişimdir böyle insana baktığında.
Premier gelsin de onda da nasıl şey olduğunu göreceğiz.
Ya şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Camon 20 Premier 5G 25 bin liraya çıkmıştı. Şu anda kaç lira hatırlamıyorum gerçi de. Bakmak lazım. Camon 20 Premier 5G. Mesela ne kadarmış? Hemen şuradan bakalım. Şu anda 20 bin en düşük 21 bin lira derdi. 21 bin liraya buluyorsun. Çıkış fiyatını da şöyle bir bakalım. Nereden bakıyorum? Aa liste koymamış epey. Şey. Neyse 25 olduğunu hatırlıyorum ama yani %90 öyleydi. Yani 25 bin liraya satışa çıkan Premier 5G 20'sinde şey çıkınca 30 bandına yaklaşır yani bu ekonomide.
E tabi.
Gördüğüm kadarıyla. Ama genel itibariyle Camon serisi bence çok güzel bir seri. İşlemci Dimensity 8200 Ultimate. 8200'de çok büyük bir fark yok. Ya öyle söyleyeyim. Yani 8200 nereden biliyoruz? Xiaomi 12 13D'den biliyoruz. Poco X6 Pro'nun 8300 Ultra var orada. 8200 olduğunu düşün. Yani çok ufak farkla biraz daha kulak hızı yani saat hızının daha aşağıda olduğunu düşün falan.
Bence çok gayet... oldu ya 8200'lü.
He?
Aynen 13'te Camon 30 Pro ve Premiere'de de o bekleniyor zaten.
Aynen Vivo V30 Pro ülkemize gelmedi de.
V29 Pro, Renault 10 Pro.
Yani şu cihazların arasında ülkemize gelen yok.
Yani 13'te var
sadece. Haricinde 8200'lü işlemci yok yani.
Oppo'da bakalım işte tekrar şey yapıyor.
Ya bakalım Mustaçoğlu muydu onun şey şirketinin oğlu Mustaçoğlu.
Vallahi ya en azından daha önce ajans tarafında olan Murat o tarafa geçiyor. O güzel oldu benim gözümde. Bakalım ama neler yapacaklarını göreceğiz. Şu anda bir hatta hani böyle bir hazırlık içerisindeler ama hangi modeller neler gelecek onu zamanda göreceğiz ki neler gelecek derken hadi şeyden de bahsedelim.
Ha evet Magic 6 Pro'dan da bahsedelim. Yani Magic 6 Pro şu an NDA altında tabii yani bize ürün geldi onu söyleyebiliriz ama yani ne sunduğunu çok söylemek mümkün değil. Fiyat tarafını herkes merak ediyor çünkü ben bütün telefon detaylarını paylaştım ama ekstra bir video daha yaptım bayram haftasından sonra tabii geçince satışa çıkacak ülkemizde. Hı-hı. O zaman video paylaşımını yapabileceğiz ama
şu an ön kayıt özel.
Hepsi burada 3000 lira indirim var.
Şeyde de yapmışlardı zaten. Magic V2'de de yapmışlardı.
Fiyat tarafında bilgi hani bize bana illa bir şey verdiğin için şunu verebilirim. Hani bilmiyorum ama PR şirketinden aldığım bilgiden şunu söyleyebilirim. V2'den ucuz olacak. Magic V2'den.
Yani Xiaomi 14'ten de ucuz olacak. 14 Ultra'dan da.
14 Ultra'dan kesinlikle ucuz olacak zaten. O %1 milyon
Magic V2 70 bin liraydı.
Ya ondan daha ucuz olacak diyor.
İyi. Olması gereken fiyatta olacak.
3000 lira daha indirim olacak hepsi burada tarafında. Hani
65,
65 deseniz 62'ye gelecek gibi düşünün. Ama ben niyeyse daha agresif bir fiyat olan 60.000 lirayı hala gözümün önünden götüremiyorum. Yani 59.999'luk bir fiyat olacağını ben düşünüyorum. Eren olarak ben öyle düşünüyorum ama hani dediğim gibi herhangi bir gerçekten bilgim yok fiyat hakkında. Kimsenin bilgisi yok. Biz genelde işte katakullilik
yapıyoruz. Bu arada 60.000 liranın altında olursa zaten Xiaomi 14 Ultra'dan ucuz olacağını söyledim.
Evet.
iPhone 15 Pro'dan ucuz olacak. S24 Ultra'dan ucuz olacak.
Evet.
iPhone 15 Plus'la kafa kafaya olacaklar. Tabii şu 3000 lira şey değil.
Abi şöyle bakacaksın.
60.000 düşünürse, 65 düşünürse yine bunlardan ucuz bu arada. Sadece S24 Ultra ile kafa kafaya geliyor.
Bütün güncel amiral gemisi telefonlardan daha ucuz olacak. S24 Ultra'nın 63 yüzlük fiyatına yakın olduğunu düşünürsek. Yani ben diyorum ya 60 diye bekliyorum. 60 olursa şu anda güncel bütün amiral gemisi telefonlar ve Türkiye'de satılan amiral gemisi telefonlardan
tabii Pro, daha Pro Ultra gibi modelleri burada düşünüyoruz. Yoksa S24 her türlü
tabii canım yok yani. Ayarsın
ne kadar? 35.
Patlok. Çünkü şey de var ona bakarsan o zaman Honor Magic Alt'ta var. Gelsin o atıyorum 30.000 lira olsun. Sallıyorum. Yani. Ama yani
burada işte ilk Pro gelmeyecek Ultra gibi modelleri düşündüğümüzde evet. Karşımıza
yani S24 çıkmış. Ultra, iPhone 15 Pro, Xiaomi 14 Ultra gibi bir cihazlardan daha düşük olacağını ben varsayıyorum.
Hadi bir OnePlus da gelsin de.
OnePlus'ın onu da söyle şey yapayım, sızıntısını yapayım. OnePlus 12 ve 12R ülkemize geliyor. İlk başta 12R geliyor. Çok yakın zaman, çok az kaldı artık. Yani evet, çok geciktiler ama bayağı az kalmış. Bayram sonrası online diyorlar içeri taraftan aldığım bilgiye göre. 12R 37.5-38 civarı geliyor. 40'ı bulmayacak. 12'de 49.999 50 deniyor. Eğer
12R 50?
Hayır, 12R 40 de 12.50. 40.50.
Güzel, çok güzel fiyat.
Ya içeriden aldığım gecikmenin bilgi bu.
Gecikmenin güzel şeyi olur böyle olursa.
Tabii bu fiyatlar böyle kalacağını da düşünmüyorum. Çünkü geciktikleri için ilk partiyi böyle ön sipariş uygun fiyata verip Jetport tarafı sonrasında güncel fiyatla ürün mal çekmeye başlarsa o da ayrı. Şey kesinlikle iptal. Open kesinlikle iptal. Onu
bu
söyleyeyim.
Sonra
çünkü Türkiye'ye şeyi vermiyorlarmış. Slot vermiyorlarmış. Daha ön plana çıkartacakları ülkeler varmış. O yüzden kesinlikle open bekliyorsanız beklemeyin. Katlanabilen OnePlus. Ama 12R'nin 40.000 12'nin de 50.000 lira olacağı konuşulanlar arasında. Yani %100 emin olarak bunu söyleyemiyorum. Söylemiyorum da zaten. Ama dediğim gibi şu anda OnePlus 12 bekleyenlerin 50.000 lira bandında bir telefona sahip olacaklarını söyleyebilirim. Yani 50-55 hadi 50.000 liraya çok iyimser de olabilir. Belki 55 diyeyim ama 55'in üstü olursa zaten bilemedim.
Yani bakalım. Göreceğiz.
Samsung kanalından devam edeyim. Eğer katlanabilir bir telefon seviyorsanız yani Galaxy Fold veya Flip tarzını seviyorsanız da Z Fold FE geliyormuş. Flip FE, Fold FE. Yani ben uygun fiyata katlanabilir bir Samsung akıllı telefon almak istiyorum diyenler varsa FE serisi artık katlanabilir telefonlara da gelecek gibi gözüküyor. Özellikle işlemcisine baktığımızda
Flip
ise
Flip de geliyor dedin değil mi?
Yani evet Flip FE.
Flip zaten 35 bin lira şu an. Yani 20 bin liraya mı gelecek?
Bilmiyorum. Yani şöyle işlemcisinin de S23 FE'de olan Exynos 2200 işlemcisinin olacağı konuşulanlar arasındaymış. Bakalım yani telefondan ne çıkararak FE yapacaklar o muhtemel.
Ya zaten şeydir Motorola'nın falan da böyle bir işte ya da şey Tekno'da Dermes 8050 ile geldi şeyi Phantom ve Philip'i. Hani o yüzden o piyasaya da rakip olacak şekilde daha uygun fiyatlı. Bu arada harbiden bak 30 bandına yani dediğim gibi şu an Z Flip 5'i zaten 35-500'e alabiliyoruz. 20.000 bandı 20-30.000 bandına bir Flip sokarsa Samsung Türkiye'de bir anda her yerde herkesin elini görmeye başlayabiliriz. Özellikle hani ekran kalitesi tamam daha az olsun, kamerası birazcık daha az olsun, bataryası daha küçük olsun vesaire ama katlamasında bir problem olmayacaksa uzunma yani aynı katlama ömrünü işte 400.000 katlama ise bilmem neyse verebilirse
verir ya.
Herkes kullanır.
İşte form faktör olarak herhangi bir eksilme yani geriye gidiş olmaz ama işte işlemci gücünde olabilir. Mesela bazı kaynaklarda da şey diyor, 8'e 256 gelecek sadece ve işte Snapdragon 7 eski N2 olacak. Mesela diyorum
Olur.
Poco X6'da 2 işlemci, Redmi Note 13 Pro
Hı.
5G'de 2 işlemci falan filan. Ve zaten şey 7 eski N2 Samsung üretimi, TSMC'de
Aynen.
değil. Hani kendi
Aynen.
üretimi işlemcisi. Onu koyar, maliyetten kısar falan filan. Kimileri de hani başında 2 ile başlayan bir işlemci olacak diyor falan. O da 2200, hani 2400 olacağını sanmıyorum. Zaten hani S24'e güç veren işlemci 2000 şey 2400 veya 24 çift 0. Onun yerine 2200 işte şeydeki S23 F'deki işlemci koy geç. Bu arada S23 F'nin fiyatı da ne güzel ya.
Benim de fiyatı, Filip'in de fiyatı çok güzel
Bizim
şu an.
listede ben dedim.
Benim de
Net
favorim o.
dedim. Yani bayram videolarından
Bir de şey de aldı şimdi. AI MAI de
tabii
aldı.
canım onu da aldı. Hani kimi özellikle de eksikti zaten
E
geçen
tabii ki.
cuma raporunda şey yaptım ama sonuç olarak aldı mı aldı yani. Circle to Search gelmedi galiba bir tek
O da
ama
gelir.
şeyler falan
Algoritma
geldi. İşte canlı çevirisidir bilmem nesidir falan geldi. Hani bayrağı off the record oldu cuma raporunu izleyen. Kaç kişi var? 113 kişi var.
özelliği.
Şey zaten tam zamanında
Çevirdiğiniz
geldi.
alemi.
Yani tam zamanında geldi bizim liste videolarımızda bayrama denk gelmiş oldu Nisan başıyla beraber. Çünkü Ocak
Yarın sabah başlıyor listeler.
aynen yarın sabah başlıyor. Ana doğru lan yarın sabah başlıyor. Ben de niye sanki şey dedim ki. Bayağı bir liste
Yok
videosu
tabii
var.
biz şeyde salı günü başlatacağız.
Evet sağ ol. Yarın başlanıyor.
Tamam.
Salı günü
Biraz
başlıyor. O yüzden
sal.
bak bana şey sen
Aynen.
yarın deyince bir an iptal oldum o yüzden.
Tamam pardon.
Yani işte salı gününe kadar videosuz kaldık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar.
Yani.
Sonuç olarak Z Fold veya Z Flip F de geliyor arkadaşlar ama ülkemize gelir mi? Gelir. Onu söyleyeyim.
Gelir
Samsung
gelir.
getirir. Ve dediği gibi Aydoğan'ın 20-25 bandına veya 20-30 bandına bir Flip sokarsan sen üniversitelerin elinde sürekli böyle göreceksin.
Aynen. Ben birçok insana da şey yaparım yani, eğer bir de seveceğim şey olursa öneririm de. Flip
Yani
güzel cihaz. Yani
bence
şey, Flip formu güzel bir form. Önceden çünkü kapaklı telefonlardan biliyorduk biz onu.
ya ben Fold tarafındayım ama gene de ya. Yani bir katlanabilir bir telefon olacak olsam Flip almam öyle söyleyeyim. Ben
Ya
Fold'a kayıyorum.
Magic V2 sonrasında herkes o olursa olur. Samsung'un Fold'undan ziyade Flip'ini tercih ederim ama.
Samsung mu Flip'ini mi?
Ya
Ya.
Samsung Fold yerine Flip'i tercih ederim ama Magic V2'yi çok sevdim mesela işte.
Yani işte.
Hani hem ince hem rahat. Ön kamerası kumanda gibi değil. Rahat rahat kullanıyorsun falan. O açıdan güzel.
Ya bu arada şey Ağustos ayında da yeni şeyler Z Fold ve Flip'lerin
Altılar.
tanıtılacak. Altılar tanıtılacak. Orada tanıtılması planlanıyormuş F serisinin de. Onu da söylemeden geçmeyelim.
Tok kanalında da önemli bir güncelleme geldi. Birçoğunuz zaten hani görmüş duymuşsunuzdur 1.4 güncellemesini. 1.4 yani Tok kullanıcıları şöyle söyleyeyim, 1.4'ten önce en çok şikayet ettikleri nokta şuydu. Siz araca biniyorsunuz, düğmesine basıyorsunuz, orta ekranda sizden şifre istiyor. Yani sizin ayarladığınız şifreyi girmeniz
O da şey
gerekiyor
işte
kullanıcı,
kullanıcı.
aynen şey olmasın diye. Ama bu saçmaydı çünkü önünde yüz tanıma ekranı falan filan vardı. Sonunda özelliği getirdiler sağ olsunlar. En büyük şey yüz tanımayla giriş. Yani siz araca geliyorsunuz, basıyorsunuz düğmeye, hop yüzünüzü tarayıp diyor ki aa Aydoğan gelmiş diyor. Kanka
Onu da
hoş
şeyden
geldin diyor.
tanıyor galiba değil mi? Direksiyon önündeki yorgunluk algıcı
Bir
sistemden
de
tanıyor.
çaprazda var bir tane. Onunla beraber şey yapıyor. Arayüzde geliştirmeler var. Renk değişimi yapabiliyorsunuz. Herkes tabii ki siyahını sevmiş. Çünkü siyah artık yani orada bir ekranı da size karanlık bir şekilde gösterdiği için daha güzel hale geliyor. İşte harita uygulaması vesaire bazı çerçeve düzeltmeleri yapıp tam ekran arayüze geçilmiş. Yani boydan boya artık ekranlar tam boy görünüyor üstte altta şey olmadan. Bir de siyaha çevirdiğinizde çok daha güzel görünüyor dediğim gibi. Bu da tema rengi değiştirmeyle beraber oluyor. Bir diğer yandan bunun olması gerçekten bence de güzel. TrueMore uygulaması üzerinden siz cihazınızı herhangi bir yere şarja taktığınızda şarj seviyesini, lastik basıncını, konumunu vesaire görebileceksiniz. Özellikle açık otoparka falan bıraktığınız durumlarda size, gerçi şu an için bulamama şansınız olmaz. Niye olmaz? Çünkü zaten hani otoparklarda şarj istasyonunun olduğu yer belli. Ama şarja takmamış da olsanız diyelim büyük bir açık otoparka gittiğinizde dalgınlıkla yerini unutursanız anahtardan aç kapa yapmak yerine dörtlüyü yakıp arabayı bulmaktansa direkt konumdan bulabileceksiniz. Şarj seviyesini göstermesi de bence güzel. En azından hani ne kadar oldu ne bitti falan filan da diye de görebilirsiniz. Özellikle şey değilse hani ZES'e vesaire taktığınızda o sırada görüyorsun.
Aynen.
Ama bunda da görebileceksin. Dairesel kumandada 6 ayara hızlı erişim geldi. Yani ana ekranda yukarıdan aşağı indirdiğiniz anda 6 tane ayar var çabucak erişebildiğiniz. Bildiğim kadarıyla özelleştirilebiliyor da. Bir de bu çok güzel. Önceden iklimlendirme planlaması.
Toshiba Tesla'daki gibi işte yani. Atıyorum evden gelmesi... çıkarken camlı şey atıyorum kar buzu bilmem ne varsa çözdürme.
Yok şeyde yapabiliyorsun vardı. Mesela. Sabah 6'dan 8'e kadar işte 22 dereceye getir arabayı.
Ha evet her bindiğinde işte sıcaklıkta olsun arabanın içi gibi mi?
Aynen aynen. Senin her zaman zaten hani arabaya bindiğin işi için belli. Sen istediğin sıcaklıkta olsun ayarlayabiliyorsun. Bu güzel bir artı. Bir de bu şey için de artı tabii hani. Uzaktan açabiliyor olmak nasıl diyeyim herhangi bir durumda işte arabanın içinde çocuk hayvan bırakıp bir yere gitmen gerekirse işte herhangi bir sıkıntıda şarj bitti aynen, bir şey aynen. oldu. Bununla alakalı ya da AVM'ye giriyorsun mesela AVM'yi köpeğini kabul etmiyor aç klimayı devam et artık bunun gibi şeylerde. Zemin görüntüleme teknolojisi de geldi. Güzel bir güncelleme yani bu ben bunu gerçekten sevdim. Bir de şey sistemi getirmişler. Onu şeyden gördüm. Adını hatırlayamadım şimdi ama 8 silindirden gördüm diyeyim. Artık bir özel demeyelim de tester seçmişler 400 kişimine. Hani hem birazcık daha yetkin kişiler hem de anladığım kadarıyla biraz daha aracı kurcalayan kişilere bu tarz güncellemeler işte kısa bir süre önce onlara gönderilip hızlıca geri dönüt alıp yani bu testleri düz kullan değil de şey de istiyorlar anladım. Arayıp geri dönüt de istiyorlar.
Developer, bir hata var.
Aynen, aynen. Gibi yani. Beta testler tam
beta
olarak.
Aynen beta testler.
400 kişi seçilmiş. Bu seçimle beraber güncellemelerin insanlara daha hızlı ulaştırılacağı söyleniyor. En azından benim
umarım olur.
400 kişiye gelecek. Yani. Hemen onlar test edecekler. Hem bir de şey de olacak. Büyük ihtimalle onların içerisinde özellikle işte YouTuber vesaire olanlar da vardır. İçerik üretmeleri açısından da onlara yarasın falan diye. Kendileri açısından değerlendirip geri dönüş sağlayıp herkese verilecek şekilde devam ettiğini de söyleyelim.
Süper. Bir diğer yandan şöyle bir haber var. Bu haftanın önemli olarak gördüğüm haberlerinden bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs güzergahında elektrikli metrobüsleri test etmeye başladı.
Otonom özellikle.
Test sürüşlerini yapmaya başladı. Hem otonom hem normal sürüş olarak.
Tam bir metrobüs oldu.
Evet.
Yani şöyle normalde metrobüs otobüslerin metro hattı gibi bir özel hatta gittiğini görüyorduk. İşte uzun körüklü ekstra körüklü otobüslerdi bu metrobüs araçları. Hı hı. Şimdi baktığında direkt aslında tekerlekli metro.
Aynen. Yani şöyle. Ya,
Çin'den alınmış.
Bir %100 elektrikli 4 tane vagonu var. 40 metre uzunluğundaki bu şimdiye kadar olan tüm metrobüslerden daha uzun olduğu anlamına geliyor. 420 yolcu kapasitesi bulunuyor. Bildiğim kadarıyla bu Akia'lar, yeni Akia'lar en büyükleri hı hı. yani. 300 küsürlerde alıyordu diye hatırlıyorum. Bunlar 420 tane alabiliyor. Otonom sürüşle beraber geliyor. Çünkü yayınlanan videolara bakacak olursan bizim şey küçük çekmece burası. O şu video şurası bak Ayda. Şurası.
Görünüyor.
Burası bizim küçük çekmeceden avcılara çıkan yer. Yerde nokta nokta nokta bir sürü çizgi var. Şey boyamışlar. O boyalı alanlar otonom sürüşe yardımcı aynen, olması aynen. için lidar şerit, sensörlerinin aynen. algılayacağı şerit şeritler.
Ortalaması vesaire için.
Yani buradaki metrobüslerde yani elektrikli metrobüslerde lidar sensörleri bulunuyor. Lidar sensörle beraber her elektrikli otomobilde olduğu gibi kendisini şeridinde tutarak ilerliyor ve o şeritlere göre hareket ediyor. Ama ve lakin bir garip noktası var. Bilmiyorum altını görmedim şeylere. Yorumlarda hep baktım. Şimdi metro diyorum. Tramvaylarda lastik yok ya. Hı hı. Ray var.
Evet.
Şimdi bunda ray gibi aslında ama lastik var.
Evet evet evet.
Lastik olması çok daha önemli çünkü İstanbul gerçekten çok inişli çıkışlı bir yer. Hı hı. Çünkü ray olduğunda evet rayda ilerliyor abi araç. Ama inişli çıkışlı olan yerlerde öyle yapmıyor. Düz zeminlerde rayda ilerleyebiliyor. Hı hı. Şimdi ya da çok şey eğimi az olan veya çok olan yerler. Bak görüyor musun? Lastik yani, değil mi o?
Lastik ha, canım.
Lastik olmasının sebebi de çok fazla iniş çıkış olan ve çok dik ve rampası olduğu için İstanbul'un bu yüzden rahat bir şekilde hareket edebilsin diye lastik formunda. Yoksa zaten böyle bir projede bu şu an görünüm bildiğin şey tramvay aslında. Çünkü yani şey lastiksiz normal demir rayda giden şeklinde gibi gözüküyor. Ama gerçekten bunu lastik formunda olmasıyla beraber de hem elastikiyeti diyeyim, hani öyle çevireyim size, çok daha fazla olacak. Hem de
bir de o yolda zaten başka türlü şey yani.
Aynen öyle.
Gidemezdi. Bir bu arada onu, tek şarjıyla 80 kilometre menzili var. Diyeceksiniz ki bunlar o zaman hani bir git gel yaptı mı bitti. 80 oluyor zaten neredeyse.
Doğru.
Ama 20 dakika şarj ile de 50 kilometre mesafe kazanabiliyormuş.
Çok iyi.
Yani anladığımız yani kadarıyla
yarım saatte %100 falan oluyor anladığım
kadarıyla. Yapacaklar tahminimce işte. Tabii orada ona yer ayarlanabilecek mi? Sallıyorum Söğütlü Çeşme'de ve Beylikdüzü'nde bir de Zincirlikuyu'da yapılır.
Muhtemelen öyle olacak.
Öyle yerler olur. Mesela turu tamamlar gelir Söğütlü Çeşme'ye. Söğütlü Çeşme'de zaten orada bir sıra bekleme falan filan hikayesi oluyor. Orada girer şarjın olur zaten 20 dakika bir şey değil.
20 dakikada olacak. Dolarda olmak. Çeşme'de olacak mesela.
Devam eder. Yani. Yok 50 kilometreyle bir şey Beylikdüzü'ne gider. Çünkü dümdüz yoldan gidiyor bu
tabii şeye, işte, şey. Hani Çeşme'deki şeyde yapar, Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü'ndeki de şeyde yapar ama tabii ki duruma göre de Zincirlikuyu'da da şarjını yaparlar.
Zaten onlar aralıksız dönmüyor. Bazen bir bekliyorlar vesaire durumu var ya o durumda.
Tabii mesela yukarıda Zincirlikuyu tepesinde orada şey kavşakta bir sürü var.
Güzel yanlarından biri, bak ben bunu bilmiyordum. Şeyi düşünmüştüm çünkü. Sen de şimdi metro gibi vesaire falan filan diye konuştuk ya. Hı hı. Ya manevrada ne sıkıntısı olacak? O geniş manevrayı yapabilecek mi acaba diye düşünüyordum. Çift yönlüymüş.
Evet.
Yani klasik yine metro gibi. Yani
ileri aslında. Git geri gel mantığı. Hiç dönmesine gerek yok aslında.
Aynen yani. Şeyde nasıl metroda Waltman çıkıp arka tarafa gidip geri gidebiliyor. Bunda da o hikaye.
Bildiğim Frankenstein olur. Aslında ya. Benzinli de şey, dizel değil elektrikli. Tramvay gibi şeyleri yok. Tekerlekleri yok. Direkt hı-hı. Lastik tekerlekleri var. Dönüş çapı çok dönüş çapı yok. O yüzden çift yönlü. Falan böyle gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım daha fazlası olur. Şimdi mesela ne olacak? Ekrem İmamoğlu bu projeyi hayata geçirmeden önce yeni metrobüslerin alımında yeterli finansmanı şeyden alamamıştı. Hükümetten alamamıştı. Şimdi bir de mecliste üyeliği de komple ona geçince ne olacak? Abi yeni metrobüsler ülkemize, Türkiye'mize hayırlı olsun. Gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi.
Tabii canım. Çünkü hani birçok insan diyor ki ya elektrikliye ne gerek vardı bu kadar kısa.
Olur mu abi falan. Ne kadar şey yapıyor enerji harcıyor dizel mesela, ne kadar yakıyor haberin var mı İstanbul'da?
Kendileri de demiş mesela yeni nesil elektrikli metrobüsler 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu mesela, sağlayacakmış. Dizel araca kıyasla da %60 sağlayacakmış. %60
çok çok büyük.
Bir diğer ya. Yandan 300 ton karbondioksit salımını engelleyecekmiş ki... metrobüs hattı bir günde 250 bin kilometre yol yapıyormuş.
Bütün metrobüsler.
Tabii canım. Bir tanesi o kadar. Ya ama de. Zaten hani yine şeyde görmüştüm galiba 8 silindirde. Hani şu an herhangi en yenileri Akia'lar bile 1 milyonu aşmıştır çok. Yani o kadar git gel yaptıkları için.
Olmuştur. Yani İstanbul'da yaşayan bilir abi bizim çektiğimiz çileyi yani. Özellikle ben daha çok kullanıyorum metrobüs.
Sen yani, daha uzun gidiyorsun.
Yani. Yani şöyle söyleyeyim. Ben metrobüs güzergahının hadi Beylikdüzü'nden bizim o tarafa küçük çekmeceye kadar olanı çıkar. Bir de köprüden Çeşme'ye kadar olanı çıkar. Galiba tam yarısı falan yapar ya.
Yapıyordur senin.
Yapar.
Yani yapıyordur.
Ben metrobüs güzergahının günde %50'sini kullanıyorum. Akşam da kullanıyorum diye düşün. Yani bir günde metrobüs güzergahının tamamını kullanmışım gibi oluyor. Ve envai çeşit insan, her milletten insan var. Zaten artık iyice kalabalıklaştık şu mülteci problemleri yüzünden. Lazım olanı da yapıyor. Yani helal olsun. Aklına geleni, projeyi gerçekleştirene helal olsun. Gayet iyi bir iş yaptıklarını ben düşünüyorum açıkçası.
Yani ben de öyle düşünüyorum. Son haberlerimize geldiğimizde sende haber kaldı
ben
mı?
Bende yok kalmadı. Tamam. Bitti bende.
Bir tanesi Netflix'in ardından Disney Plus'ta da şifre paylaşımını sona erdirmek istiyor. Yine
ay,
büyük
ya.
İhtimalle benzer şeyi kullanacaklar. Netflix şu an ne yapıyor? Ana ev cihazı olarak seçtiğin cihazın bağlandığı Wi-Fi ağını ev ağı olarak kabul ediyor. Oraya hafta içerisinde bir kere bile bağlansan hani sen o cihazda kullanmaya devam ediyorsun. Ama işte uzağa gittin bilmem ne oldu artık farklı Wi-Fi'lardan sürekli ben kullanıyorsun. 15. günün sonunda atıyor. Benim mesela işte yani kuzenim diyebileceğim ablam var. Ayşenur abla. Bu hikaye başladı dedikten 2 hafta sonra onun evindeki televizyondan attı benim hesabı. İstanbul'a geldi geçen bağlandı bir 15 gün daha kazanmış oldu. Tamam o kadar.
Bende hiç olmadı bak. Bende açık. Yani bizim ev daha açık. Duygu daha açık. Bir de Güre'de daha açık annesinde oradaki televizyon şeyde Mistik'te daha açık. Hiç patlamadık şimdiye kadar. Neden acaba?
Belki cihazların konumundan oraya gidip gelindiği için hani bu konumlar aynı şeye
Ha,
ait falan diye de
evet.
düşünüyor olabilir.
Doğru. Bak o mantıkta onu düşünmedim ama
Ya
evet.
bilmiyorum altyapısı nasıl çalışıyor tam olarak da ama Wi-Fi üzerinden olduğunu biliyorum. Çünkü şey uyarısı verdi işte dediğim gibi Ayşenur ablaya. Git şey yap dedi. Hani ana cihazın olduğu Wi-Fi'ye bağlanırsan bir kere ben seni anlarım dedi yani.
Okey anladım. Ya da belki Duygu bize falan geldiğinde Wi-Fi bağlandığında arka planda Netflix Wi-Fi ile beraber eşlenmiş de olabilir. Oradan tanıyıp sürekli şey yapmış da olabilir. Bilmiyorum. Bakalım şimdi biz kendi evimize geçtiğimiz zaman orada da açtık. Mesela orada da hiç patlamadı. Normal şeyden
Eğer
bağlandı.
patlarsa işte ana cihazı oraya çevireceksin vesaire.
Görücü yük. Bilmiyorum.
Yani Haziran'dan itibaren Disney'de de böyle bir hikaye başlayabilirmiş. O konuda
Spotify'da zam falan geliyor diye şey yapmışlar, haber yapmışlar ama içerikte net bir fiyat yok. Yani yapılmadığı için
ya
şey
gelecek demişlerdir de
gelecek dediler de bakalım
Türkiye'ye
geldiğinde yine haber olur
gelmediği
zaten.
yok. Son olarak oyuncular için de Prime Gaming'de normalde her ay zaten yeni oyunlar oluyor da bu aykinler güzel o yüzden bir bahsetmek istedim. Nisan ayında Prime Gaming'e eklenecek Wolfenstein The New Order ekleniyor ücretsiz olarak.
Geç.
GOG hesabınıza ekleyebileceğiniz kod olarak gelecek. The Beatles Inside geliyor. Ghost Pilots geliyor. Metal Slug 4 geliyor. Beholder 2 geliyor. Ninja Masters geliyor.
Dur
Ninja Commando geliyor.
27'sindekiler
Looking for
güzel.
Alliance geliyor. Grime geliyor. Magician Lord geliyor. Bunlar İşte 6 Nisan'dan başlayarak sürekli gitgide artacak. Prime Gaming olanlar bunları şeylere ekleyebilirler. Bazıları
Çok
işte Prime
da
Gaming uygulamasına
şeyler
ekleniyor.
değilmiş
Diğeri de
ya.
şey. Wolfenstein, Grime falan, Beholder'lar güzel oyunlardı. O yüzden ben bahsetmek istedim. Oynamayanlar da bence bir şans versin. Wolfenstein zaten hani çoğunuz oynamıştır bence. Diye
Allah
söyleyelim.
Cuma raporunun tarihinde galiba ilklerden biri oldu bu. Yani canlı yayın olarak değil. Bu öyle bir sebeple.
Ha, farklı bir günde
Farklı bir sebeple ve
yaptığımız galiba yani
farklı
Perşembe
günde.
falan yaptık hani bir gün
Onu
öncesinden.
yapmışızdır canım hep.
Ama yine şu an Cuma günü yapıyoruz. Sadece YouTube'da
Tabii
yapmıyoruz.
canım sadece YouTube'da yapmıyoruz ama
Sadece tabii bizi Salı günü izleyecekler olabilir
aynen
bu
diyecek
yayının
ben de kesin
takibi.
oluyor. Hayırdır lan ne oluyor Salı günü Cuma raporu falan mı yayınlar gibisinden. Ama tabii ki YouTube'daki takipçilerimiz de Cuma raporu konularından mahrum bırakmamak için tabii ki de Cuma raporu
Bir de
videosunda.
hani oradaki liste bozulmasın.
Ha tabii canım
350'yi canlı yapıyorsak bunu
yani
da oraya yükleyelim ki 351 ile haftaya Cuma devam edelim.
300 305
Gerçi
bu.
305, 300,
305.
ne 350 o da olacak.
Olacak. Allah'ın bir
Aynen.
verirse yaşarsak,
Bir
hayatta
Allah
kalırsak
söyletmiş belki 350'yi göreceğiz tabii ki.
olabilir tabii ki. Böylece sizlere haberleri de derlemiş olduk. Güzel konulardı bu arada. Hiç böyle sıkan bir konu olmadı.
Evet, hani
Hep
böyle.
de gündem konuları oldu yine her zaman olduğu gibi. Hoş oldu yani o konuda. Bayramda ne yapıyoruz onu da hani söyleyelim. Kaç kişiyiz? 116 kişiyiz onu da söyleyelim. Öyle kapatalım. Sen İzmir'e gidiyorsun.
Ben bayramda aslında İstanbul'dayım.
Sen
Yarın İzmir'e gidip Salı günü döneceğim.
bayram tatilini bayram öncesinde yapıyorsun.
Ha,
Bayram
gibi
turisti
aynen
gelirsen.
hani işte teyzemler vesaire geldiği için onlar da zaten yarın geliyorlar Türkiye'ye. Bir onları göreceğiz. İşte bir bayağıdır Aydın'a
Türkiye'den onlar da mı
gitmemiştim.
İzmir'e geliyorlar şu an?
Cumartesi günü işte İzmir'e gelecekler. Sonra Aydın'a geçip adaya geçecekler. Kuşadası. Bizim ada dediğimiz bu arada
Kuşadası.
Kuşadası oluyor.
Biliyorum benim de arkadaşı Asya
Aynen
arkadaşım
bilmeyenler
da.
için çok iyidir. Büyük ada falan
Adalıyım
değil.
falan. Oğlum adalı hangi ada? Keybeli mi? Büyük mü? Böyle gidiyorlar. Biz de Kuşadası'nın
Aynen. Lar
adalıyız.
diye eklersen de Eskişehir'deki adalar olur mesela. O
Ha,
da var.
evet.
Yani ada dediğinde biz mesela Kuşadası oluyor. Anladığım kadarıyla şeyler de hani mesela Kıbrıslılar da buradan gideceğinde bazen adaya gideceğiz falan filan hikayesi de
O da
yapıyorlarmış
olabilir
sanırım.
evet. Avşe'ye de
Bir de
onu çok diyen var.
adalara gideceğim dediğinde de Eskişehir'deki adalar da olabilir. Portekiz kenarı
Olabilir.
yani. O benzer şeyler
Sen
illaki olur.
cumartesi salı günleri arası İzmir, sonra salıdan hafta başına kadar İstanbul.
Aynen hani İstanbul'dan bilmiyorum bir plan yapar bir yere gider miyiz ama şey büyük ihtimalle komple İstanbul'da olacağız
Ben
yani.
de mecburen salı gününe kadar İstanbul'dayım. Ondan sonra Arife gününe kadar yani. Sonra yola çıkıyorum. Balıkesir. Güre'ye gidiyorum. Güre'den sonra ya da bilmiyorum ilk önce Çanakkale sonra Güre yapabilirim ya da Güre veya Çanakkale yapabilirim. Ben muhtemelen pazar dönerim ben ya
Ya
gidince.
bizde de işte şey gibi
Yani salı gidip
duruyor.
pazar dönerim ben de.
Cumartesi İzmir, Pazar Çeşme, Pazartesi Aydın, Salı Kuşadası akşamına
Uçak.
uçak.
Anladım.
Böyle bir şey olacak.
Şey, uçağı İzmir mi ne?
İzmir. Ama şeyden Kuşadası'ndan havaş var artık. Yani ya da böyle bir last minute tour diye bir şey var. İşte servis var. Alıyor götürüyor seni. Kim bilir onlarda kaç lira olmuştur. İnsanlar bunu göreceğiz orada. Ama bir şeyi de deneyeceğim bu arada. Onu da merak ediyorum. AJT'i de. Anadolu.
Evet ya, onun şeyini açtılar ama çok kısa süreliymiş onun da ya.
İndirimli
bu,
mi? Ha, biz zaten ne kadar?
Pegasus'un şeyi işte vardı ya onun gibi.
1100 lira mı? 1600 ya 1100 ya da 1600 verdik tek yöne.
AJT mi almışsın onu? Hı-hı. Aa evet.
Tamam. Yani şeyle gideceğiz ama artık şeyden komple ayrılmış oldu yani Türk Hava Yolları'ndan. Resmi olarak. Ben de işte bu halini bir merak ediyordum. Hem işte bakalım kontarından şeyine kadar hizmetinde ne gibi bir durum olacak. Şu an hala bir Anadolu Jet şeyi
var.
Havası vardır bence ama zamanla o artık kendi yolunu çizecektir.
Bayramda ne şimdi biz video çıkıyoruz. Abi oruçlu kafam vurdu.
Listelerimiz var.
İncelemeler var.
İki tane yani bir inceleme gibi diyebileceğimiz bir içeriğimiz olacak. Yeni bir Magic V2 içeriği olacak.
Başka?
Yine olacak ama benim de şu an aklıma gelmedi.
Liste yaptık ama şey yapamadım. Aklıma gelmiş. Bir kere normal ana listeler var. Aydın'ın favorisi var. Benim favorim var.
Onlar hatta zaten döndüğümüz pazartesi salıya kalıyor.
Evet. Aynen.
Favoriler.
Çünkü salı günü videoya çekmeye başlayacak.
Yani komple işte listelerimiz başladı. Akşamlarına da işte oyun içeriği var. Yani oyun dediğim mobil oyunlarla
iPhone alakalı 16 içeriği var.
Ha, işte iPhone 16'nın yeni
iPhone 16'larda yani ne geliyor onlar var.
Sabahları liste, akşam üzerileri şey yapacak salıdan itibaren. Yani siz de bu videoyu izlediğinizde artık video yüklemeye başlamışız demektir.
Aynen.
O yüzden bu bir haftalık şey içinde sebebi ne olursa olsun kusura bakmayın diyelim. Hepinizden özür dileyelim.
Tabii buradaki en büyük hata bizde oluyor.
Yani, aynen tabii ki. Yani içerik noktasında sizleri birazcık mahrum bırakmış oluyoruz. Ama hani bu videoyu izlediğiniz tarihten itibaren özellikle YouTube'dan izlediğiniz tarihten itibaren şeylerimiz devam edecek diyelim. Ve videomuzun da sonuna gelelim. 305. Cuma raporunu Cuma günü ama dediğimiz gibi birazcık YouTube'dan mahrum bir şekilde yapmış olduk sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Salı günü bizleri izleyenlere selam olsun ve tabii ki şimdiden ve salı günü izleyenler için de hem
Ramazan geldi. Bayram başlamadan Cuma raporu yayınlamış oluyoruz ama bak.
Evet.
O güzel oluyor. Herkesin... Yani birçok insana da duyurabilen Cuma raporunu sevdalılarına oradan duyurmuş oluyor. Yani herkesin bayramı,
bayramı
olsun.
Mübarek olsun.
Allah tuttuğunuz bütün oruçlarınızı kabul eylesin.
Amin.
Bakalım. 3 freyle kapatacağım gibi duruyor. Hayırlısı bizim.
Bakalım. Göreceğiz diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir Hardware Plus canlı yayınında ve umarım sorunsuz hiçbir şekilde gecikmemiş videolarımızla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.